Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaralış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Akın Hocam, Gökalp Hocam ve Onur Hocam'la beraber sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet Akın Hocam, evrimcilerin yine birbirinden ilginç demeçleri oldu geçtiğimiz günlerde. Onları inceleyelim, cevap verelim istersen.
Evet, bugünlerde sürekli bir çaba içerisindeler. Biz de o çabaya karşılık detaylı olarak anlatımlarla işin gerçeğini anlatıyoruz inşallah. Evrimcilerin olmadığını anlatıyoruz. Şimdi burada geçenlerde TNT'de Petek Dinçöz'ün bir sabah programında birisi çıkmıştı. Ve Kur'an'da evrim olduğuna dair anlatımlarda bulundu. Daha önce de defalarca anlattık ama yine bu iddiaların da üzerinde teker teker durmakta fayda var. Çünkü program boyunca hani bir kabul ettirme, evrimi zorla kabul ettirme mantığı var. Yani Müslümanların da bu teoriyi kabul edebileceğine dair bir telkin söz konusu. Bu telkin tabii o an içerisinde belki fark edilemeyebiliyor ama teker teker detaylı incelediğimizde aslında bunun bir zorla kabul ettirme, artık hadi siz de kabul edin tarzında bir anlatım olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi en baştan başlayabiliriz, teker teker gidebiliriz inşallah.
Biraz sonra anlatacağım size.
Kedili mi akrabayız hocam?
Çınar ağacıyla da akrabayız. Aynı köftemiz. Biraz sonra anlatacağım onları size.
Okay. Abi merak ettim, hemen bir kedili akrabayız dediniz ya. İnsanoğlu kediyle de mi akraba?
Siz o kedinin genetik yapısı %85 birbirine uyuyor.
Kediyle?
Evet, %85 uyuyor sizde. Çünkü aynı kökten gelmişsiniz. Bakın, isterseniz şöyle yapalım. Ben size...
Delileri ne acaba?
Evet. Şimdi diyor ki kediyle %85 benziyorsunuz, dolayısıyla aynı kökten geliyorsunuz gibi bir anlatım yapıyor burada. Evrimcilerin bir kere anlatamadığı bir konu var, onu anlatmaları gerekiyor. Bir türün nasıl başka bir türe dönüşebileceği. Şimdi mesela farklı kitaplar var farz edelim. İşte biyoloji kitabı var. Biyoloji kitabında işte 10 bin tane A harfi kullanılmış, işte 5 bin tane B harfi kullanılmış, işte bilmem kaç bin tane bir harf kullanılmış. Bir de biyolojik kitabı haricinde başka bir fizikle ilgili bir kitap var mesela. Orada da işte yaklaşık aynı sayılarda harfler kullanılmış. Şimdi siz kalkıp da bunlara bakın işte harf sayısı %85 birbirine benziyor, demek ki bunlar birbirine dönüşebilir deseniz bunun hiçbir mantığı olmaz. Ya belli ki onların ikisi de ayrı ayrı yazılmış, evet. Ve ayrı ayrı bilgiler içeriyor. Hiçbir şekilde o bilgilerin birbirine dönüşmesi gibi bir şey söz konusu değil.
İnşallah.
Ve şeyde de zaten doğada da böyle bir mekanizma yok. Yani bir türü başka bir türe çevirecek bir mekanizma doğada yok. Tür içerisindeki çeşitlenmeyi sağlayan varyasyon mekanizması var. Varyasyon da DNA'da tüm aşamaları kayıtlı bir mekanizma. Yani o bir anda yaratılmış olması gerekiyor yine o mekanizmanın olması için. Ama dediğimiz gibi bir türü başka bir türe çeviren mekanizma yok. İşte insanla maymununki de %95 benziyor diyorlar. Halbuki onlar belli bir protein yapısından yola çıkılarak yapılan benzetmeler. Ve kesinlikle hani sanki %5'lik bir fark varmış gibi anlaşılmasına neden oluyor ama öyle bir fark yok. İnsanla maymun arasında.
Bunu hemen bir benzetmeyle mesela çok iyi anlatabiliriz. Bir tane ana britanikanın herhangi bir fasikülünü alabiliriz. Bunun içerisinde diyelim ki hatta bir cildini alalım. İçinde 1 milyon tane harf olsun. 1 milyon tane harf. Bunun içinde hangi harfler var diye baktığımızda Türkçe olan bir ana britanikada 29 tane harf vardır. 29 harf çeşidinden içinde de belki milyonlarca harfin oluşumundan bir ansiklopedi cildi oluşur. Bu ansiklopedide neler anlatılır? O harf dizinine göre kelimenin açıklamaları, cümlenin açıklamaları vardır değil mi? Çeşitli açıklamaların olduğu bir ansiklopedi cildidir bu. Şimdi bir de spor ansiklopedisi alalım. Veya bambaşka bir şey. Geometri kitabı alalım. Çok farklı bir örnek olsun. Şimdi geometri kitabın içerisinde de anlatılan kelimeler, o da Türkçe bir kitap olsun. Onda da Türkçe alfabe kullanılıyor. Onda da 29 harf oluşuyor. Şimdi birisi baksa ve dese ki ya bu ana Britannica, tamamen farklı bir konular var. Bu geometri kitabı, buna farklı konular var. Ama her ikisinde de kullanılan harf sayısı aynı, 29 harf. Ve içlerindeki mesela bu 29 harften A harfi her ikisinde de %80 oranında aynı kullanılmış. Z harfi de %80 oranında aynı kullanılmış. Şimdi bu benzetmeden her iki kitabın muhteviyatıyla alakalı hiçbir fikir vermez ki bu. Evet. Sen aynı harften, yani alfabenin aynı olması bir şey değiştirmez. Bak bütün canlılarda aynı alfabe kullanılıyor. A, T, G, C, 4 harfli bir alfabe var burada. Hı hı. Ama asıl olan o harflerin yan yana gelmesiyle bize anlattığı cümle. Kimisi tarih kitabı oluyor. Bu yani benzeme olsun diye anlatıyorum ben. Kimisi tarih anlatıyor. Kimisi geometri anlatıyor. Kimisi spor şeyini anlatıyor. Ve bunların hiçbirisi birbirisine tesadüf eseri dönüşmüş olamaz. Dönüşemez. Bir kitap bir kitaba tesadüfen dönüşemez. Böyle bir ihtimal hiçbir zaman yok.
Ve mekanizma da yok doğada.
Mekanizma da yok. Ya istediği kadar harf sayısının adetleri aynı olursa olsun. Mühim olan oradaki dizilimde bize anlatılan cümlenin aynı olması.
Evet.
E insanın genomunda bakın şimdi Japon ırkı var, değil mi? Alman ırkı var. Amerikalılar var kendine özgü. Afrikalılar var, Türkler var, Çinliler var. Birçok ırk var. Bu insanların genomlarını karşılaştırdığınızda %1'in bile altında küçük fark çıkar. Veya çok daha az bir fark çıkar. Buna rağmen ne kadar büyük bir fark oluşuyor, varyasyon oluşuyor. Yani fiziksel olarak birçok fark söz konusu oluyor. Şimdi ayrı türlerde yüzde fark ne kadar küçük veya büyük olursa olsun etkilediği proteinin önemi ve etkilediği genin önemi o kadar farklılaştırıyor ki konuyu. Kimisi kedi olurken kimisi fil oluyor. Arasındaki istediği kadar harf sayısı benzerse benzesin. Bu hiçbir şey anlatmaz. Ya bir harf, bir kelimeyle Türkçeden örnek de verebiliriz. Yani 5 harfli bir kelimenin o zaman hepsi birbirinin aynı manaya mı geliyor? Her 5 harfli kelime aynı manaya
oluşan mesela.
Aynı kaç tane kombinasyonu vardır yani?
Evet.
Yani araba dersin. Araba 5 harfli arabadır. Ya başka bir 5 harfli kelime kurarsın. O apayrı bir anlamı vardır.
Evet.
Ya harflerin sayısının aynı olması neyi değiştirir? Bu anlamdır yani. Sen Türkçe konuşurken karşındakine sen de benimle aynı adet kelimeyi kullanıyorsun. O zaman biz aynı şeyleri konuşuyoruz. Denebilir mi ya böyle bir şey? Bu neye göre bunu söyleyebiliyorsun?
Bir de %1'lik fark bile bakın 32 milyon harf yapıyor. Bakın %1'lik fark çünkü 3.2 milyar harften oluşuyor bizim DNA'mız. %1 fark dediğiniz zaman 32 milyon harf. Doğada tek bir harfi değiştirecek mekanizma yok. 32 milyon harften bahsediyoruz. Ve bu DNA'nın yapısı değişmeye müsait bir yapı değil kesinlikle. Neden değişmeye müsait bir yapı değil? Tek bir harfin 8 ayrı bölgeyi, alakasız ayrı bölgeyi kodladığını görüyoruz. 8 ayrı bölgeyle ilgili protein bilgisi içerdiğini görüyoruz. Mesela siz tek bir harfe dokunuyorsunuz, görme sistemi etkileniyor, beynin bir bölgesi etkileniyor, üreme sistemi etkileniyor. Onun haricinde akciğerin herhangi bir sistemi etkilenebiliyor. Böyle birbiriyle çok alakasız yerleri o kadar kompleks ve bir adeta bulmaca gibi bir yapısı var. Tek bir harfi çıkardığınız zaman böyle 8 ayrı kelimeyi etkileyen bir bulmaca gibi. Dolayısıyla bunun böyle rastgele tesadüfi mutasyonlarla işte %85 benziyoruz deyince %15 bir şey değil ki o zaman hemen zaten kediye o zaman %15 değiştirdim mi insan oluyor demek ki. Bu milyonlarca da sene var zaten önümüzde. Olur ne olur ne olacak? Olur. Yok olmuyor. Yani eğer oluyorsa o zaman şunu yapabiliyor olmaları lazım zaten. Alırlardı kedinin DNA'sını. %15 bir fark. Madem çok ufak bir farklılık ki değil. Alırlar ondan sonra harfleri teker teker o %15'i değiştirirler. O değiştirdikleri DNA'yı alırlar hücre içerisine. Koyarlar. İnsan rahmine koyulduğu zaman bebek doğardı. Böyle bir şey olmuyor. Yani bu şu an bir espri bile değil. Yani bu söylediğim şey espri olarak bile kabul edilecek bir şey değil. Tamamen saçma sapan bir şey. Ama evrimciler eğer böyle bir az fark var. İşte kapatabiliriz bu farkı diyor olsalardı. Bunu yapabiliyor olurlardı. Yapamıyorlar böyle bir şey kesinlikle.
Burada yine evrimciler bilmeyen insanları hedef alıyorlar. Onu görüyoruz. Ya bilmeyen insanları kandırmaya çalışıyorlar. Şimdi beyefendi orada o yorum yaparken değil mi? Karşısında genetik bilgi sahibi bir insan pek yok. O yüzden rahatça evet. Böyle konuşabiliyor dediğin gibi. Oradaki insanlarda ne düşünüyor bilmeyen insanlar? Demek ki buradaki harflerin çok önemi yok. Bunların 50-100'ü farklı olsa da bu canlı hayatını devam ettirir gibi düşünüyor. Halbuki böyle değil. Ya şu an oradaki tek bir harfin bile birden fazla geni, birden fazla yeri kontrol ettiği bulundu son yıllarda.
Evet.
Yani mesela kalbi kontrol eden belli başlı harfler değil sadece. O harfler hem kalbi kontrol ederken hem akciğeri hem başka sinir sistemine ve benzeri birçok sistemi kontrol ediyor.
Tabii.
Ve bakın o harflerin 3.2 milyar harf var insan DNA'sında. Tek bir tanesinin mutasyonla değişmesi sonucunda o videoyu daha önce göstermiştik. Parmağı kesik olarak bir aile nesilden nesile değil mi? Parmağı evet. Olmamış oluyor o ailenin.
Tek bir harf. 3.2 milyar harften sadece bir tanesi.
3.2 milyar harften tek bir harf bakın.
Evet.
O yüzden bunları bilen birisinin karşısında tabii bu şekilde konuşamazlar.
Zaten kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Mesela birçok evrimci mesela bırakın onu canlı organizmalarda bulunması gereken ve solunum için gerekli olan Stekoromcu'dan bahsederken Ali Demirsoy, o da ünlü bir evrimci biliyorsunuz. Ondan bahseder diyor ki bunun tesadüfen olması, bırakın hani bu olaylar oldu şöyle böyle yani kedi şeye benziyor demesini. Bir Stekorum C'nin tesadüfen oluşması bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazmasıyla yazmasına benzer diyor. Yani ya o kadar az diyor olasılık. Hı hı. Şimdi bunu böyle söylüyorsun ama çıkıyorsun mesela orada konuştuğu şey yani tamamen olsa bir, zaten birbirleriyle de çelişiyorlar. Mesela diyor ki bir Stekorum C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır diyor. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir. Bu tüm evren, yani bir defa ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız güçler devreye girmiştir diyor. Görev yapmıştır diyor. Evet. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir diyor. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekir diyor. Yani bunu zaten imkansız olduğunu söylüyor. Yani evet. Maymun insanlık tarihini yazarsa, daktiloda rastgele tuşlara basarak yazarsa bu da olur diyor. Yani bu ne demek?
İmkansız.
Her akıllı insan yani bu bilmiyorum ne bu arkadaşın adı yani profesör bilmiyorum. Ama onun da bunu biliyor ve bundan sonra ne demesi gerekiyor? Her akıllı insan ne der? Evet. Bu tesadüfen olamaz der. Bizde böyle bir şey anladın mı? Bizi Allah yaratmıştır demesi gerekiyor. Evet, ama bunu kesinlikle değil mi? Söylemiyorlar ve insanları kandırmak için çıkıyorlar televizyona değişik değişik yöntemlerle değil mi? İnsanları Allah yolundan Allah'ı inkar etmek için bu tip oyunlara başvuruyorlar.
Evet. Bir de %85 benziyor derken yapılan hesaplamalar çok taraflı, çok kişiye göre değişen, objektif olmayan araştırmalar. Evet. Bakın şimdi ben insan genomunun kaç tane harften oluştuğunu anlaşılması için bir film göstereyim. Eğer genomdaki harfleri, şu sözünü ettiğimiz 4 tane harfi, A, T, G, C'yi, insan genomundaki sırayla bir A4 kağıdına sırayla yazacak olsak, bu A4 kağıtlarını üst üste koysak, bu A4 kağıtlarının yüksekliği yaklaşık 5 tane bina boyuna geliyor. Yani 97 metre uzunluğa geliyor. Şimdi hemen ardından bir şey daha göstereyim buradan. Bakın onu da ekrana yansıttım. Şimdi bu az önceki kulede, 97 metrelik kulede 3.2 tane, 2 milyar tane harf var. Bu harflerin her birinin belli sayıda, mesela 5000 tanesinin bir araya gelmesiyle bir gen oluşuyor. Veya 50.000 tanesinin bir araya gelmesiyle bir gen oluşuyor. Burada bir genin temsili bir fotoğrafını, bir şeklini görüyorsunuz. Şimdi en üstte bir gen var. Bakın burada bir gen var. Bu bir gen lokasyonu. Kediyle, sözde kediyle insan arasındaki benzerlik araştırılırken genomda, insandaki genomun tamamı değil, sadece en altta gördüğünüz genin içerisinden sentez edilen birkaç tane özel proteinin sahip olduğu genetik şifreler kıyaslanıyor. Mesela insandaki hemoglobinle kedideki hemoglobin karşılaştırıyor. İnsandaki insülinle kedideki insülin karşılaştırıyor. Bunun gibi mesela 50 tane spesifik ve önemli proteinin gendeki dizilimleri karşılaştırdığında bakıyorlar ki %85 benziyor diyor.
Şimdi, şu kıstas yani.
Ya bu bir kıstas değil. Bu tamamen hani nasıl olur da benzetiriz acaba diye bir çalışma yapıp olsa olsa böyle olur. Bir de bakın şimdi bu şekilde bir şey daha anlatmak istiyorum. İnsandaki 3.2 milyar tane harfin içerisinden bir tane harfin değişmesi ve eklenmesi çok ciddi hasarlara yol açıyor. Ve halen şu aşağıda gördüğümüz insan hayatını devam ettiren proteinleri simgeliyor. Burada da çok geniş bilginin sahip olduğu gen simgeleniyor. Genin içerisinden aşağıda gördüğümüz gibi birden fazla belki 1 milyon belki 2 milyona kadar aynı genden farklı protein sentez edilebiliyor. Bunun ilmi ve bilgisi Rabbimizin katında henüz bilim bunun nasıl olduğunu ortaya koyabilmiş değil. Şöyle ki mesela bu proteinler aynı mesela ansiklopedi örneği veriyoruz hep aynı fasikülün aynı sayfasının fotokopisi çekiliyor. Sonra o fasikülden birinci cümleyi, ikinci cümleyi alıp bir protein yapıyor. Beşinci cümleyle 30. cümleyi yan yana getirip bir protein yapıyor. Bunu yapan akıl bir enzim olarak görülüyor oraya. Splices on diye. Şimdi yani zaten mevcut genden enzim varyasyon yapıp yeni protein oluşturuyor. Bunun da bilgisi zaten kayıtlı ve genlerde yazılı. orada hazır bir program tatbik ediyor. Ama bir tane genden 1 milyon tane farklı protein sentez ediyorsa vücut, ki bunların hepsinin bilgisi DNA'da kayıtlı. Yani rastgele olan bir kesinlikle bir durum yok. Evet. Bu bir mutasyon değil. Bu planlı, programlı bir projenin işlediği bir safha. Bu mesela bir gen bir DNA'nın %1'ine tekabül ediyor diyelim. Şimdi %1'inden 1 milyon tane protein üretti insan. Diyor ki kediyle arasında %85 benzer. Ama bak %1'de 1 milyon tane hayati proteinin üretildiği bir canlı var. Sen daha %15 farklılık olduğunu söylüyorsun. Ki bu karşılaştırmada tamamen taraflı ve objektif olmayan bir konu.
Evet, tabii ki.
Ve bir protein bile, mesela hemoglobinin, sadece hemoglobinin bozulmasında bile insanoğlu ölüyor zaten.
Tek hastalanıyor. Bir harfin yer değiştirmesi
değil mi? Evet, tek bir harften. Tek bir harfin değiştirmesi, evet. İnsanoğlu zaten ölüyor. Sen milyarlarca harfin değişmesini sözde evrime delil olarak göstermeye çalışıyorsun. Bu söylediğin tabloda yaşamanın imkanı yok.
480 nereden, milyon harf,
tabii, %15. Nereden baksan ölümden bahsediyorsun. Sen nereden baksan yıkımdan ve nereden baksan evrimin olamayacağından bahsediyorsun aslında. Evet. Bunun yani kara düzen bakkal hesabı gibi yani kağıttan %85, %15'te bir şey değil, devam edelim değil. Biyoloji, bilimi bunu reddediyor. Genetik bunu reddediyor.
Birbirine dönüştürecek bir mekanizma olması gerekiyor.
Ve çok doğru söylüyorsun. Zaten bunların birbirine dönüştürücü bir mekanizma yok. Bunların değişimin alakalı bir mekanizma yok. Hastalık olduğu zaman bunların zaten tahrip olması, genetik şifrenin tahrip olması, yer değiştirmesi veya eksilmesinde hastalık ortaya çıkıyor. Zaten ölüm hadisesi oluyor. Kanser oluyor. Tabii. Yani kanser mutasyondan oldu zaten. Yer değiştirince hastalık oluyor. Tabii. Aradaki fark da %50 hesap, yanlış bir hesap. Biyolojik olarak çok çok büyük bir fark olduğuna göre. Evet. O zaman bu söylediği hiç bilimsel bir yaklaşım değil.
Zaten %99 mesela eğer bir türü başka bir türe dönüştürecek bir mekanizma olsaydı doğada ve biz bunu gözlemleseydik, mesela kediyle aramızda işte %1 fark, %1 benzerlik var deseler bile hani derdik ki böyle bir mekanizma var, bu olabilir derdik. Ama böyle bir mekanizma olmadığı için isterse %99.9999 benzesin. Böyle bir çevirici mekanizma olmadığı için bunu kabul etmemiz mümkün değil. Evrimcilerin benzerlikleri bırakıp, çünkü oyuna çevirmişler olayı belli. İşte o sempozyumda da gördük bunu. İşte şu şöyle benziyor, bu böyle benziyor. Omursayımız şöyle benziyor. Ayak kemik sayımız böyle benziyor. Kemik yapımız böyle benziyor. Bunları geçsinler. Zaten Darwin bunlardan hiç bahsetmemiş kendi kitabında. Yani benzerlikleri bıraksınlar. Bir türü başka bir türe dönüştürecek mekanizmayı bulsunlar. Evet, evet. Böyle bir mekanizma yok. Tabii. O kadar aradılar, mutasyon dediler. Mutasyonun da zaten canlıyı öldürdüğü, kısır bıraktığı, hasta bıraktığı zaten milyonlarca deneyle sabit.
Ya her aşaması aslında bir yalan üzere kurulu bir teori aslında. Yani ilk aşamasından zaten çöküyor da proteinin zaten tesadüfen olamamasından. Hani hiçbirinin olamamasından. Ama her aşamada da bu yalanla başlayan bir şey. Tabii yalanla devam etmek zorunda ki bir yere varamayacakları için. Olayı değiştirerek, değil mi? İnsanların kafasını karıştırarak, detaylandırarak, evet. Değil mi? Detaylara girerek, evet. Bu sefer iyice karıştırıp sanki doğru bir şey anlatıyorlarmış gibi devam ediyorlar. Oysa hocamız ne diyor? Eğer bu zaten evrim teorisi gerçekten biz onlara karşı değiliz ki. Biz sadece gerçeğin peşindeyiz diyor hocamız. Evet, yani eğer evrim teorisi en sıkı savunucusu biz olurduk. Eğer evrimle Allah evrimle de yaratabilirdi. Ama evrimle yaratmadığını,
öyle bir süreç olmadığını,
Allah bize gösteriyor. Ve göstermiş, değil mi? Bilim olarak da Allah bilimi de yaratıyor. Bu kadar delili de yaratıyor. Ve bunun olmadığını gösteriyor. İnşallah. Bu da ne demek? Bu da biz bunu hakkın yanında olacağız her zaman. O insanların da artık bu şeyleri bırakıp hakkın yanında olma zamanı geldi. Çünkü artık bilim tamamen onları, değil mi? Bir yalancı olarak bütün dünyaya şu anda teşhir ediyor aslında. Hocamızın vesilesiyle, değil mi?
İnşallah. Evet, inşallah. O zaman devam edelim. Yine enteresan iddialar var.
Allah bize bu zamanı vermiş. Akrabayız. Biraz sonra anlatacağım size.
Kediyle mi akrabayız, evet. Hocam?
Evrim için yeterli zamanımız var mı? Olmuş mu? Allah bize bu zamanı vermiş. İkincisi su. Üçüncüsü ortak ata. İşte burada biraz çelişeceğiz. Ortak atada. Dördüncüsü aşamalı oluşum. Aşamalar var mı? Evrim teorisi bunları söylüyor. Beşincisi biçimlendiriliş. Bu biçimimizde miydik? Yaratıldığımızda. Altıncısı türlerin dönüşümü. Evrim belki...
Baştan alalım tekrar.
Evrim için yeterli zamanımız var mı? Olmuş mu? Allah bize bu zamanı vermiş mi?
Şimdi kısaca geçelim yani bu zaman meselesinden bahsedeceğimize. Zaman hiçbir şekilde evrimi destekleyen bir şey değil, tam tersi çökerten bir şey. Çünkü bir canlıların bir anda yaratılmış olması gerekiyor, hiç vakitleri yok. Yani işte nefes alma sistemi için bir dakikası var en fazla. Yemek ve sindirim sistemi zaten çok büyük bir safhasını oluşturuyor canlı yaşamının.
Evet.
Onun için zaten bir haftası 10 günü var en fazla. Su sindirim sistemi için bir hafta 10 günü var. Dolayısıyla işte milyonlarca senemiz var mı? Var. Hiçbir işe yaramıyor milyonlarca sene. Yani siz şu anda bir insanı, bir canlıyı alın. En ufak bir sistemini çıkartın. Hadi milyonlarca sene bekleyin bakalım. Üreme sistemindeki tek bir detayı çıkartın. O canlı ölür ve gider. Tabii. Hiçbir şekilde olmaz. Dolayısıyla var olan mükemmel canlının bile tek bir sistemini çıkardım yaşayamıyorsa sıfırdan bir canlının böyle milyonlarca senede oluşması hikayeden başka bir şey olamaz. Bakın devam edelim yine. Kişinin
birincisi su. Üçüncüsü ortak ata. İşte burada biraz çelişeceğiz. Ortak atada.
Canlılarda ortak ata diye bir şey kesinlikle yok. Yani biz her gün alıyoruz. Şimdi kısa kısa geçelim diye.
Çok özür dilerim. O neyi sayıyor? Bir, su, iki.
Kendisinin ata. Kur'an evrimle ilgili bulduğu deliller olarak sayıyor bunları. Hmm. Teker teker anlatacağını söylediği konular. Canlılarda ortak ata diye bir şey yok. Kesinlikle. Biz bunu görüyoruz. Kambriyen devrinde 100'e yakın canlı formu birden ortaya çıkıyor ve bu film sayısı yavaş yavaş azalıyor. Tek bir hücreden yavaş yavaş 2 film, 3 film, 5 film diye bir artma yok. Devrimciler de buna kambriyen patlaması diyorlar zaten.
Ondan sonraki
süreçte aşamalı oluşum.
Ondan sonraki süreçte de hiçbir zaman böyle bir aşamada ara geçiş formlarına rastlanmıyor. Darwin'in söylediği evet. de buydu zaten. Değil mi? Ara geçiş formlarını bulmamız lazım. Her katmanda bunu görmemiz lazım.
Evet. Niçin bulamıyoruz
diyor. Yani bu normal canlılardan çok daha kat kat daha fazla olması gereken bu ara geçiş şeyler değil mi? Uzun süreç oldu diyor ya. O uzun süreçte çok daha fazla olması gerekirken yani neredeyse nereyi kazarsanız yani ayağınıza şöyle yeri eştiğinizde hemen orada bulabileceğiniz gibi bir şeyi hiçbir katmanda bulamıyoruz. Aksine 350 milyon tane değil mi? Bütün katmanların bulmamız, açmamıza rağmen yani. Darwin'in zamanında tamam %15, %20'si açıktı ama şimdi %99'u açık. Bunu bulmamız gereken bulamıyoruz. Bu da o yönden evet. zaten geçersiz kılıyor bu.
Evet.
Aşamalar var mı? Evrim teorisi bunları söylüyor.
Aşamalar yok. Evrim teorisi söylüyor da yok yani. Evrim teorisi böyle bir şey iddia ediyor. Aşama aşama canlılar oluşmuştur diyor. Biz bir aşama görmüyoruz doğada.
Evet.
Gökalp hocamın biraz önce söylediği gibi. Zaten Darwin kendisi söylüyor. Niye böyle bir karmaşa yok doğada? Niye her şey yerli yerinde? Bu teorime karşı çıkmak için çok önemli bir argüman olacaktır
evet.
diyor.
Evet.
İleride insanlar bununla karşı çıkacak diyor. Gerçekten de öyle.
Beşincisi biçimlendiriliş. Bu biçimimizde miydik?
Evet, bu biçimimizdeydik. Evrime göre önceden farklı canlılar olması gerekiyor. Ama biz bir bakıyoruz, binlerce yıl önceki insan fosillerinde tamamen kafa, göz yapısı, kemik yapısı her şeyiyle tamamen aynı. Her şey yerli yerinde. Sadece varyasyon farkıyla işte pigmeler oluyor mesela veyahut da çok uzun boylu insanlar olabiliyor.
Hı hı, inşallah.
Veyahut da normal boyutta insanlar olabiliyor. Bunlar varyasyon farklılıklarıdır. Bir evrim evet. değildir. Varyasyon da zaten evrim değildir.
İnşallah.
Hani biz şu an hızlı geçiyoruz. Normalde sürekli anlattığımız konular çünkü detay gelme.
Yaratıldığımızda. Altıncısı türlerin dönüşümü. Evrimin bel kemikleri söylüyorum size.
Evet. Evrimin bel kemiğidir türlerin dönüşümü ve bel kemiği tuz buz halinde kırıktır.
Evet.
Yani türlerin dönüşmesi gerekiyor birbirine. Evrimciler kesinlikle böyle bir mekanizma bulamadılar.
Evet.
Yani tek olacak şey var zaten. Mutasyon. Mutasyona bir baktılar. DNA'ya isabet ettiği zaman rezalet çıkartıyor. Evet. Yani tamamen bitiriyor DNA'yı.
O da sonradan ekledikleri bir şey mutasyon. Evet. Şimdi Darwin'in döneminde ilk doğal seleksiyon evet. gösterdiler mekanizma olarak. Bir baktılar genetik bilgi var. Tabii. Canlının hayatı boyunca başına gelen bir şey mesela hani kolu kesilse bir canlının o genetiğine geçmiyor.
Tabii.
Bu keşfedildi Mendel'le beraber, kalıtım yasalarıyla beraber. Daha sonra 1900'lerin başında toplandılar ne yapsak ne etsek insanları artık kandıramıyoruz doğal seleksiyonla. Yeni bir şey bulalım genetik bilgiyi üstünde değişiklik yapabilen. Mutasyon dediler. Mutasyon baktığımızda harflerin yerini değiştiriyor ama her zaman örneklerini gösteriyoruz zaten. Tabii. Bozdup darmadan rastgele çünkü rastgele gerçekleşen değişiklikler mutlaka hasar meydana evet. getiriyor, ölüm meydana
tabii.
getiriyor.
En kötü, en iyi ihtimalle diyor zararsızdırlar yani hiçbir değişiklik yapmazlar diyor.
Evet.
Değil mi? Mutlaka o kompleks sisteme mutlaka zarar uğratıyorlar. Yani kompleks bir sisteme dışarıdan gelen herhangi bir etki onu daha iyiye götürmediği gibi ya bozuyor ya da en iyi ihtimalle etkisiz kalıyor. Yani bir bilgisayarı siz çekici vurduğunuz zaman tepesine bu bilgisayar daha hızlı bir bilgisayar hale geçmiyor. Bir üst modele geçmiyor. En ihtimalle sağlamsa kırılmıyor veya bozuluyor. Yani evet. Bunun arasından başka bir şey olmuyor yani. Üçüncü bir seçeneğimiz yok.
Harf de eklemiyor mutasyon. Tabii. Harfleri karıştırıyor. Dolayısıyla koyuna bir mutasyon uğradığında koyundan kanat çıkmıyor.
Tabii.
Koyundan yine koyun kılının üstünde olduğu bacak çıkıyor mesela. Evet. Başka bir organ çıkıyor. Koyuna ait bir şey çıkıyor o harfleri karıştırdığı için.
Evet, evet.
Ama yine o da tabii hayvanın ölümüne sebep oluyor. Başka yerleri etkilediği için.
Evet. Devam edelim o zaman. Ya.
Yedincisi üstün yaratık. Sekizincisi kodlanmış komutlar silsilesi. Ve dokuzuncusu en önemlisi yaratılışa müdahale. Allah yaratılışa müdahale etmiş mi? Evrim teorisi bunları söylüyor. Biz maymundan gelmedik dostlarım diye gidelim o zaman öyle yapacaksın. Önce evrim teorisinde itirazları...
Peki ortak ata derken?
Kediyle akraba olduğunuzu söyledim ya.
Tamam söylediyse tamam. Yani birisi bir şey söylediği zaman tamam olur. Bunun bilimsel delillerin hiçbir önemi olmuyor. Bu kadar değil mi? Madem kimya söylüyor. Profesörü, biyoloji, yani bütün bu bilim dalları, yani paleontoloji, hiçbirinin önemi yok. Boşun o söylemiş yok. Oluyor ve hani biz bunları diyorlar ya, daha önce hani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o bayan profesör, biz bunları zaten makalelerimizde yazdık diyor. İyi o zaman yazdıysan, ben de yazayım şimdi bir şey, koyayım oraya, tamam biz zaten söyledik, bu böyledir diyebilecek bir şeyimiz var ya. Bunu bilimsel verilerle desteklemen gerekiyor.
Evet.
Bilim tam tersini söylüyor. Sen onu söylüyorsun ama alenen bilime göre yanlış. Demek ki bu... Evet. Durum bu değil yani.
Ortak ata ile ilgili yine başka bir açıklama.
Tüm canlılar ortak atadan gelmişlerdir. Evrim teorisi bunu söylüyor. Darwin'den size okuyorum. Evrim teorisinin kitabını yazan adam Darwin dediniz. Burada ya da başka yerlerde savunduğum bu görüşler açısından yalnızca evcil ırklar değil, aynı canlı sınıfına giren memeliler, kuşlar, sürüngenler ve balıklar gibi birbirinden farklı takım ve cinseldeki burada türlerin de tümü tek ortak atadan inmişlerdir. İşte evrim teorisi okuyoruz. Tek bir ortak atadan inmişlerdir. Peki, Müslüman...
Burada duralım. Şimdi diyor ki, Darwin işte ortak atadan geldiğimizi söylemiştir diyor. E tamam da Darwin'in kitabında anlattığı ve bilimin çürüttüğü yüzlerce konu var. Evet. Onlardan bir tanesi de bu zaten, onu söylüyor. Yani Darwin 150 sene önce söyledi diye biz bunu kabul etmek zorunda mıyız? Darwin varyasyonu evrim zannediyordu.
Tabii.
İlk hücreyi içi su dolu baloncuk zannediyordu. Darwin öyle bir anlatıyor ki buradaki kişi, ya söyledikleri tüm her şey doğruymuş gibi anlatıyor. İşte Darwin ortak atadan geldiğimizi söylüyor, evet. İşte bunu kabul etmemiz lazım gibisinden söylüyor. Darwin'in dönemindeki ilkel bilim düzeyi, ya felaket bilim düzeyi o zamanki zaten. DNA bilinmiyor düşünsenize. Darwin teorisini attığında ortaya DNA bilinmiyor. Ve tamamen DNA ile ilgili olan bir konuda bir teori ortaya atıyor. Tamamen DNA ile ilgilidir evrim konusu. DNA'ya bulunduktan sonra bu teori bitmiş oluyor zaten. Dolayısıyla ortak ata Darwin'in yazdıklarının zaten %99'u itirafları evet, haricindeki siliyor. Bölümler zaten bir safsatı oldu ortaya çıktı.
Evet, kesinlikle.
Ortadaki bölümler çizgi evet. Ve animasyon ve sahte onları da belirtelim. Tamamen.
Allah aşkına yapmayın yani. Müslümanların buna karşı çıkmaması lazım. Müslümanlar şunu düşünemiyorlar.
Bakın burada ikna etme söz konusu. O da çok enteresan. Yani Müslümanların buna karşı çıkmaması lazım. Hadi bakın işte biz de hepimiz Müslümanız. Darwin de bunu söylemiş. Daha bir sonraki videoda daha acayip iddialar var. Bayağı şaşıracağız şu an. Daha yeni başlıyoruz yani. Buna hiç işte karşı çıkmayalım. Hep beraber hadi kabul edelim gibi böyle bir galeyana getirip oldu bittiye getirip kabul ettirme söz konusu. Yani Müslümanlar tabii karşı Müslümanlar bilim insanları çünkü. Müslümanlar bilimi takip ediyor. Aklı başında insanlar olarak. Ve kesinlikle evrim teorisine niye itibar etsin ki bilimi takip eden bir insan?
İnşallah.
7000 yıllık pagan dini ne yapsın Müslüman? İslam ve gerçek bilim varken.
Şimdi Darwin az önce şöyle diyor. Ben de böyle diyorum. Böyle diyorum. Şöyle oluyor falan diyor ya böyle. Ve Darwin'in de bir şeyler dediğini söylüyor ya. Bak şimdi ben de Darwin'in ne dediğine dair birkaç tane bir şey de ben söylemek istiyorum.
Evet.
Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin isimli. Yani yaşam ve mektuplarını kendi oğlunun kaleme aldı. Kitabından aktarımlar yapıyorum. Diyor ki Charles Darwin, doğanın tamamı gerçekten inatçı ve benim istediklerimi yapmıyor. Ve şu an sadece eski midyelerimden başka yeni hiçbir şey üzerinde çalışmak istemiyorum. Bana ne? Bozulmuş. Devam ediyorum. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Diğeri tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediklerinde haklıydılar. Bana kitabımı soruyorsun. Sana söyleyebileceğim tek şey intihar etmeye hazır olduğum. Kitabım çok makul bir şekilde kaleme alındığını düşünüyordum kitabın. Fakat şimdi tekrar yazılması gerektiğini anladım. Bu kitap yazıldıktan, Charles Darwin'in o kitabını yazdıktan sonra, Türlerin Kökeni'ni yazdıktan en az bir 20-30 yıl sonra ortaya çıkan Charles Darwin'in kendi şeyleri, görüşleri. Çeşitli konularla ilgilenen pek çok insanın yıllardır bir illüzyon içinde olduğunu düşünerek oldukça seviniyorum. Sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor ve kendi kendime bütün hayatımı bir fanteziye adayıp adamadığımı düşünüyorum, diyor Charles Darwin. Daha kitabını yazdıktan bir 5-10 yıl içerisinde söylüyor bunları. Bütün bilim dünyasının yaptığı eleştirilerle.
Şimdi o fanteziyi bunlar geliştirdi, değil mi?
Evet.
İleriye, yani Allah'ı inkar etmek için adına ortaya çıkanlar da bu fanteziyi geliştirip her türlü yönden bunu savunmaya çalışıyorlar. Ama hocamız ne dedi? Yani 10 trilyon veriyorum dedi. Getirin bir tane ara geçiş falan. Biraz önce şimdi gösteriyor ya televizyon. Yani biraz önce Akın'ın gösterdiği o çizimler var. Yani yürüyor, ara geçiş formlarından bahsediyor. O ara geçiş formlarından bir tane getirin dedi. Ben size 10 trilyon vereceğim dedi. Bütün dünyadaki bilim adamlarına bu, değil mi, ulaştı. Tabii
İngiliz
dergilerinde reklam verildi, İlan verildi. Bakın dedi, bu ara geçiş formundan hep bahsediyorsunuz. Dünyanın her yerinde de ara ara ortaya koyuyorsunuz. Bakın bulundu. İşte biz fareden geldik, bunun ara geçiş formlarını bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk. E peki nerede? Değil mi? Yani evet. Bu kadar olayı yaygaraya çeviren insanlar, böyle bir ara geçiş formu olmasa ve hocamız da böyle dediği zaman bunu ortaya koyup bak getirdik demez mi? Demek ki yok. Bu çok açık bir gerçek bu yani.
İnşallah.
Varsa getirirlerdi, getirmediklerine göre olay bitmiştir zaten.
Devam İnşallah. Rica ediyorum size ve kanıtlarım zaman bırakırsanız. Dünya yaratıldığında Allah tek bir hücre yaratıyor. Gözle göremeyeceğiniz, mikroskopta dahi zor görebileceğiniz bir hücre. Ve o hücrenin içine bütün matematik unsurları, bütün şifreleri koyuyor. Ve o hücre ileride ne olacağını biliyor. Bakın evet. Hissediyor, anlıyor falan değil mi? Biliyor, o hücre biliyor. Allah'ın yaratışı bu kadar muazzam, bu kadar kutsal. Deminse Kur'an'ın ne kadar mufassal olduğunu, tafsilatlı olduğunu söyledim. E Kur'an bir şeyler söylesin bu konuda değil mi? Diye düşünüyorum.
Evet, burada bu tarz cümleler tabii içine açısından önemli oluyor. Onları da kullanmaya dikkat ediyor kendisi. Şimdi Allah bir hücreye bütün her şeyi yüklemiş, tek bir hücre yaratılmış. Bir kere bunu Kur'an'da bununla ilgili bir ayet yok. Bilimsel bununla ilgili hiçbir bulgu yok. Ya tamamen uydurma bir iddia. Çünkü biz biliyoruz ki 3,5 milyar yıl önce bakteriler yaratılmış. Fosil kayıtlarından bu anlaşılıyor. Evet. 3,5 milyar yıl önce ilk bakteriler var. Ondan sonra birkaç tek hücreli veyahut da çok hücreli canlılar var. Çok az sayıları ama. 505 milyon yıl önce... 525 milyon yıl önceki
Kambriyen'de.
Bir dönemde, Kambriyen döneminde yüze yakın canlı formu, bakın binlerce canlı, ki Dawkins diyor ki elle konulmuş gibidir ve 20 milyon doğa tarihinde bir andır. Doğa tarihindeki 20 milyon aslında bir andır. Çok kısa bir süredir, 20 milyon sene. Ki o 20 milyon da değil.
Zaten 10 milyon, 10 milyon sene de. Evet.
Hadi 20 milyon diyelim. Ve elle konulmuş gibiler diyor Dawkins. Şimdi bu açıklama nereden çıktı biz anlamadık. Yani ilk bir tane hücre varmış, hepsi kayıtlıymış. Böyle bir bilimsel bulgu yok ki.
Bunu neye göre söylüyorsun?
Ne Kur'an'a uyuyor bu. Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ne de bilimsel böyle bir iddia yok zaten. Tamamen kendi şeyine göre bir iddia. Bakın çok daha enteresanı geliyor şu anda açıklamalarla. Darwin'in
konusunda insanlarımız yanlış biliyorlar. Aynen şunları söylüyor. Kelime kelime okuyacağım.
Darwin'in inançlı birisi olduğunu iddia ediyor.
Darwin ateistti tabii. O tabii
daha önce şey başlayıp inancını kaybettiğini söylüyordu.
Evet. Birazdan okuyacağız kendi alıntısını. Çünkü alıntısını bir yere kadar okuyup bırakıyor. Biz devamını okuyacağız alıntını.
Tanrı'nın varlığı için geçerli öteki inanç ortamı duygularla değil aklımızla ilişkilidir. Ve sanımca bu çok daha büyük ağırlık taşımaktadır.
Darwin'in sözleri bunlar bu arada. Darwin'in kendi sözleri.
Bu büyük ve şaşırtıcı evrenin geçmiş ve gelecek zaman boyutlarını değerlendirebilen insanı da içine almak üzere rastgele gelişmelere bağlı olduğunu düşünmek zor, hatta imkansızdır. Bunları düşündüğümde, bakın Darwin söylüyor bunu, dikkat edin. İnsanınkine benzeyen
Akıl gücünde bir ilk sebep aramakta yüklü mü görüyorum kendimi? Dolayısıyla aynen şöyle bitiriyor. Tanrı inancına sahip bir kişi olarak değerlendirilmem gerekir.
Bakın değerlendirilmem gerekir diyor. Şimdi buradaki kişi, bakın sözünü burada bitiriyor.
Ben Tanrı'ya inanıyorum diyor. Allah'ın merhametini siz mi paylaştırıyorsunuz?
Darwin'in ağzını söylemiyoruz.
Evet, Darwin'in Allah'a inandığını iddia ediyor.
Evet,
bakın,
evet.
Ben şimdi o en son cümlesini okuyup alıntının devamını okuyorum şimdi size. En son ne dedi? Dolayısıyla Tanrı inancına sahip bir kişi olarak değerlendirilmem gerekir dedi, değil mi? Bir kere inançlı bir insan böyle konuşur mu? İnançlı birisi olarak değerlendirilmem gerekir. Yani ben böyle bir cümle kullanmam açıkçası. Hatta inançlı başka birisi böyle bir cümle kullanmaz. Bakın geri kalan devamında ne diyor? Bana kalırsa içinde yaşadığımız bu koca ve şaşırtıcı evrenin bilinçli insan varlığı da dahil olmak üzere salt rastlantılar sonucu oluştuğunu düşünmenin imkansızlığı Tanrı'nın varlığına inanmak için elimizdeki başlıca kanıttır. Ancak bu bakış açısının gerçekten tutarlı olup olmadığı konusunda hiçbir zaman karar verebilmiş değilim diyor. Evet. Bütün bunlardan çıkarılabilecek tek güvenilir sonuç sorunun belki de insan aklının ötesinde olduğudur diyor. Zaten agnostik olduğunu, evet, şüpheci olduğunu ve Allah'ın varlığını kabul etmediğini zaten söylüyor yazılarında. Evet. Yani öyle bir iddia ki bu, yani hiç kimsenin ortaya atmadığı bir iddia zaten bu. Dawkins'e sorsanız Darwin Allah'a inanıyor der mi? Yani diyor ki dolayısıyla Tanrı'ya sahip bir kişi olmam gerekir diyor. Ama değilim diyor. Evet. Bütün bu sonuçlardan böyle bir sonuç çıkarmam gerekiyor aslında diyor ama değilim diyor. İnanmıyorum
mesela
diyor.
Doğaya bakıyor, inceliyor ya. Bunların sonucuna bakıldığında zaten diyor, bir yaratıcının olduğu aşikar demek istiyor. Benim de buna inanmam gerekirdi. Ama diyor inanmıyorum, ben ateistim diye. Evet, konunun evet, zaten ideolojik olduğunu kendisi de orada bir nevi kanıtlamış oluyor. İspat etmiş. Kendisi de üstünden geçmiş oluyor. Evet. Ayrıca çok ünlü Darwinistler var dünyada mesela. Tabii. Richard Dawkins, David Attenborough. Ondan sonra bunun gibi birçok ünlü insan var. Onların tüm yaptığı belgesellerde ve yazdığı kitaplarda hep zaten ateizmin öncüsü olarak Darwin gösterilir. Evet. Evet. Yani açık açık söylüyor. Yani karısı ve çocukları inançlıyken diyor mesela Charles Darwin. Kendisi kiliseye gitmezdi diyor. Ateistti diyor. Tabii. Belli bir süreden sonra tamamen ateist oldu diyor. Kızının ölümünden sonra. Yani tamamen ateist bir insan.
Evet. Dawkins de diyor Darwin zaten entelektüel olarak bir ateist olmayı mümkün kıldı. Diyor.
Evet.
Yani Darwin'in de zaten yani ateist olduğunu herkes biliyor zaten. Yani bu açıklama yani o, enteresan geldi.
O zaten bir yerde görmüş bunu. Oradan almış. Yani ona kendine delil olarak almış. Gerisini okumamış. Yani genel bütün literatürü bilmediği için de bu tip şeyler söylemesi de gayet makul. Yani kandırılması, yönlendirilmesi de makul. Yani bir insanlar buna demiştir ki bakın böyle böyle oluyor da demiş olabilirler yani. Bu şekilde zaten insanları nasıl yönlendiriyorlar? Bu şekilde yönlendiriyorlar. Yarım bilgiyi yani değil mi? Tamamını evet, bilmediği için her türlü şeye inanıyor. Mesela bir de bu profesör titri olan birisi çıkıp da bunu söylediği zaman işte biraz önce daha önce gördük işte profesör titri olanlar. Ben diyor bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam diyor mesela. O karışık Latince cümleler söyleyince sanki o gerçek oluyormuş gibi.
Evet.
Anladın mı? Kimsenin yani siz anlamazsınız. Biliyorsunuz en büyük kullandıkları silah. Biz profesörüz, siz anlamazsınız şeyinde. Ama durum böyle değil tabii. Yani artık her türlü bilgiye çok kolayca ulaşabiliyoruz değil mi? Dünyanın her yerinde inanan bilim adamları da var değil mi? Gerçek bilgilere ulaşabiliyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi burada program boyunca tabii dediğimiz gibi bir kabullendirme söz konusu. Kabullendirme amaçlı zaten bir şey var. Şimdi burada enteresan bir soru soruyor.
Size ayet ayet okuyacağım onları. Şimdi hepimizin tek bir candan geldiğini kabul ettik mi arkadaş?
Evet.
Bakın üçüncü şifreyi bitirdik.
Çok kolay görüyorsunuz nasıl yönlendiğini görüyorsunuz. Yani, bu gerçekten inanmış
ayıp
olabilir.
Ayıp olmasın gibi.
Yani, bu inanmış olabilir yani bu anlatımdan. Evet diyor mesela kesin hani görüyorsunuz iki cümleli. Halbuki evet, koskoca bir literatürden bahsediyoruz. Yani bir bilim dünyası değil mi? Bir çalışmalar, dünya çapında çalışmalardan ve yıllarca olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Evet. Çok evet diyor. İşte halk böyle kandırılıyor. Çok evet, gerçekten acı.
Yani biz de Müslümanız zaten. Hadi siz de Müslümanız, biz de Müslümanız. Ondan sonra hadi bunu kabul edin.
Evet.
Hadi kabul ettik mi şimdi?
Evet.
Şey yapıyor mu? Tamam orada anlaştık mı? Hadi ben de Müslümanım, yani sen de Müslümansın. Tamam anlaştık mı tarzında. Yok anlaşmadık yani kimse evet, kusura bakmasın. Anlaşmadık. Biz bilimi takip ediyoruz. Ya biz bu 7000 yıllık pagan dinini kabul etmeyeceğiz. Dünyadaki Allah'ın izniyle kimsenin de hani fikri olarak anlatıp kabul etmemesine vesile olacağız. Hocamız ilk başta tabii ki
İnşallah,
bu vesile olan kişi. 32 senedir hocamız bu faaliyeti yapıyor dünyada. Ve tek başına yapıyor evet, bu faaliyeti.
Doğrusunu anlayacağız inşallah. Zaten kıyas yapan insan bir saniyede anlayabileceği bir konu. Evet. Yani konunun sırrı şu aslında, doğru kısmın yani bilimsel delillerin gösterilmemesi. Kesinlikle. Tek taraflı yalanlı bir anlatım yapıldığı için, yanlış diyelim aslında, yanlış bir anlatım yapıldığı için farklı yöne kayıyor insanlar. Ama doğrusu anlatıldığında hocamız zaten ikisinin de anlatılması gerektiğini söylüyor ki insan görür görmez hemen zaten yaratılıştan yana kanaati geleceği çok açık.
Evet. Zaten ikisi anlatılmasa anlaşılmaz ki konu. Evet. Yani hani biz sanki böyle sürekli Darwinistlerin işte anlatımlarının yasaklanmasını istiyormuşuz gibi bir hava oluşturuyor ya. Hı-hı. Tam tersi.
Konuşsunlar,
anlatılsın. Ya anlatılması çok daha iyi çünkü
biz gösteriyoruz şu anda.
Tabii ki biz gösteriyoruz bakın anlatımlarını. Evet. Hocamızın kitapları baştan sonra Darwinistlerin anlatımlarıyla dolu zaten. Onların çürütme ve cevaplarıyla dolu aynı zamanda. Çünkü bir şeyi iddiayı bilmeden cevap veremeyiz ki zaten. İki şey mi daha önce de söylemiştim ya, mesela evrimle ilgili benim kendi konuştuğum kişilerde ben bunu gözlemledim. Evrimi bilen kişiler hemen ikna oluyorlar.
Evet.
Evrimi bilmeyen kişiler aynı şeyleri tekrarlamaya devam ediyorlar. Evet. Bilen kişi 10 dakikada ikna oluyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Tamam yok diyor evrim, doğru söylüyorsun diyor.
İnşallah.
Zaten yüce, bilinmesi önemli.
Tabii yüce Rabbimiz bir ayette yok olmuş yeter Allah'ın sınırı. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları boş bir amaç uğruna yaratmadık diyor. Biz diyor hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir bakmışın ki o yok olup gitmiştir diyor. Gerçekten de Allah evrim teorisini yaratıyor ve hakkı yaratıyor. Hak değil mi? Onu darmadağın ediyor ortaya çıkınca ve böylece bir bakıyorsun yok olup gidiyor inşallah.
İnşallah.
Bu tam ayette belirtildiği gibi. Elhamdülillah.
İnşallah. Evet inşallah.
Şimdi program sırasında Yan Stüdyo'dan Şafak Sezer geliyor. Programa dahil oluyor. Orada girer girmez bir soru soruyor. Güzel de bir soru soruyor yani maşallah. Demek ki biliyor konuları.
İlk kimle beraber oldu? İlk geldik. İlk kim kimle beraber oldu? Hemen erkek maymundan dişi maymun mu geldi arkasından? Bunlar önemli şeyler tabii.
Bakın çok süper bir soru soruyor maşallah. Yani diyor ki bir tür bir türe dönüştü.
Evet.
Kim kimle çiftleşecek diyor.
Evet.
Bir kere iki
bölünecek mi ya?
Çiftleşme sistemleri tamamen birbirinden ayrı. Erkek bir taraftan evrimleşti diyorsunuz mesela. Dişi bir taraftan evrimleşti diyorsun. Onu sempozyumda da sorduk. Böyle gözümüzün içine bakıp böyle daldılar. Böyle kaldılar yani. Bu sistemlerin mesela mutasyon diyor ki bir türdeki erkek erkeğe geliyor. Senin diyor başka bir canlıya dönüştürüyorum ben diyor. Bak. Üreme sisteminde şöyle bir değişiklik yaptım diyor. Aynı mutasyon gidiyor. Diğer canlıda da mesela dişinin üreme sisteminde de aynı değişikliği yapıyor. Evet. Ona yapıyor, tekrar gidip ona yapıyor. Ya evrimcinin hayali iddiası bu işte. Yani bir türün başka bir türe dönüşürken her aşamasında dişi ve erkeğin üreme sisteminin birbirine uyumlu bir şekilde değişiyor olması lazım. Şafak Sezer de onu soruyor. Bir tür hadi bir türe dönüştü. Kim kimle çiftleşti diyor. O nerede çiftleşmeden... Dişi? Nasıl bir şey olur diyor.
Evet.
Canlı türü ortaya çıkabilir diyor. Çıkamaz yani. Tek bu soru bile evrim teorisini bitiren bir soru aslında. Zaten o kişinin de öyle baka kaldığını görüyorum. Evet.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Evet sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet inşallah. Akın hocam video ile devam edelim istersen.
Evet. Devam edebiliriz. Şafak Sezer'in sorduğu soru gerçekten evrim teorisi zaten bitiren bir soru. Mesela yine kabullendirmek için yapılmış bir konuşma olduğunu gösteren bir anlatım.
O kediyle akraba oluşumuz çok hoş bir şey değil mi?
Evet.
Ne kadar güzel bir şey.
Tabii tabii.
Çınar ağacıyla da akrabayız.
Aynen. Isırgan otuyla.
Isırgan otuyla kesinlikle.
Peki nasıl akrabayız hocam ısırgan otu?
Aklına gelen sebzeyi, meyveyi sayıyor herkes.
Yok Şafak Sezer doğal
bir şey diyecek de diyemem dedim bilmiyorum.
Şaşırdı doğal tepki böyle ne diyor bu?
Ne diyor? Ya mesela orada ateist olduğunu söyleyen birisi olsa bunları söylese orada onay almaz. Mesela diyor ki kediyle akraba olmamız çok güzel bir şey değil mi ya diyor. O da tabii tabii diyor oradakiler de. Tabii çok güzel bir şey ne güzel işte. Kediyle akraba falan değil. Isırgan otuyla ne alaka bitki hücresi, insan hücresi?
Tabii tamamen.
Yani bırak. O kadar hayali bir iddia ki. Yani bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Böyle sevgi kelebeği gibi yani ne kadar hoş bir şey değil mi gibiyle kabullendirecek bir şeydi ki. Yani bilimsel olarak sen bunun delilini sunman gerekiyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi diye kabullendirilmez ki.
fotosentez yapan canlı var. Onunla bizi bir tut.
Evet. Isırgan otu evet. Bir de yani ne alakaysa. Tabii şimdi daha da değişik iddialarla karşılaşıyoruz bu kişiden. Değişik Şafak, bir iddia daha geliyor.
Şafak Sezer cevap mı veriyor? Ne diyor?
Bir espri yapıyor olabilir belki. Espriye hazırlanmış olabilir.
Dünyaya geldiğinde yaşanan bir takım şeyler var. Devler var ama 30 metre falan değil. İnsanlar söylediğiniz gibi 1.40-1.50 boyunda olduğu için 2 metre 10 santim boyundaki uzaylıları görüyorlar. Devler olduğunu zannediyorlar. Bakın size bir şey soracağım.
Uzaylılar da girdi.
Uzaylılara da girdi. Yani uzaylıları görünce 2 metreye göre onu dev zannetmişler diyor. Yani
ya %100 görmüş gibi anlıyor. Yani sanki
delili var bunun.
Evet. Olmuş. Yani evet. Zaten uzaylılar da gelmiş. Onlar da karşılaşmış.
Dawkins'in dini uzaylılar dini. O belki o şeyden etkilenmiş olabilir buradaki kişi. Yani uzaylılar var gibi. Yani biz uzaylılara dair henüz bir delil görmedik ama hocamız söylemişti. Yani olabilir ama göründüğü kadarıyla yok dedi hocamız inşallah. Yani dolayısıyla uzaylılar nereden çıktı onu da anlamadık. Yani,
masal programı gibi.
Evet. Enteresan. Şimdi çok çok daha enteresan bir şey geliyor. Yani gerçekten dinleyince o an gelince benim tüylerim ürperdi yani resmen. Bir yani inançlı bir insana yakışmayacak bir. Hani biz yine hüsnü zannediyoruz da inançlı bir insana yakışmayacak bir cümle.
Ortak bir atası var, oradan geliyorlar. Size tek bir soru soracağım. Allah aşkınıza bir Müslüman olarak cevap verin. Allah istese böyle bir şey yapar mı? Yapar. Yapmış işte.
Gücü var, yapabilir.
Gücü var. Yapmış bu.
Allah istese böyle bir şey yapar mı? Evet, tabii ki yapar. Evet. Allah istediği şekilde yaratır. Ama bu şekilde yaratmamış. Yani biz fosil kayıtlarında yavaş gelişmelerle değil, bir anda oluşum görüyoruz. Allah da ayetinde ol derim ve olur diyor.
Evet.
Ayetinde. Dolayısıyla bilim ve Kur'an tam bu uyum içerisinde, bakın şimdiki cümle çok...
Evim teorisinin söylediği işte bu. Zamanımız çok daralıyor.
Yani maymundan insana dönüştük diyorsunuz değil mi hocam?
Maymunla ikimizin de ortak bir atası vardı. O ata ikiye ayrıldı. Bir kol maymun olarak gitti. Diğer kolun içinde...
Hocam bu ortak atanın ismini vermemişsiniz bana.
O ortak atanın ismi bilinmiyor. Öyle bir isim çünkü insanlar olmadığı için o tarihte ismi konmamış.
Hocam işte burada teziniz süzülüyor. İspatlayamadığınız bir şeyi nasıl itiraf edin?
Allah'ın varlığını ispatlayın bana.
Bakın çok yani... Tüyleri diken diken eden inançlı bir insanı.
Kendisi inanmıyor mu yani?
Bir şey olmuş oluyor bu.
İnansın bu soruyu sormaz tahmin ediyorum. Yani,
yani diyor ki oradaki bir abimiz var. Diyor ki burada teziniz çürüyor diyor. Yani daha ortak adadan bahsediyorsunuz. Bunun ne olduğu belli değil diyor. Bunun ismini verin diyor. Nedir? Bilgisi nedir bunun? Nereden gelir? Fosil kaydı nedir? Bu manada bir soru soruyor. İspatlayamamış olabilirim diyor. Sen de Allah'ın varlığını ispatla o zaman diyor. Yani Müslüman İnançlı bir insan böyle bir şey der mi? Ağzından böyle bir şey çıkar mı? Madem haşa Allah'ın varlığının hiçbir delili yok senin iddiana göre. Allah Kur'an'da niye bakmıyorlar mı o deveye? Gece gündüz göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Bizi ateşin azabından koru derler buyuruyor. Müminlerle ilgili şeytan Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda. Demek ki deliller var. Allah ayetinde bildirmiş. Sen Kur'an'da Allah... Yeryüzünde gezip dolaşın, yaratmaya nasıl başladığıma bakın buyuruyor. Yaratılışın delili demek ki yer altında da var. Gökte de var. Hayvanlarda da var. Kendi nefsinize bakın diyor. Kendi nefsimizde de var. Her yer kısaca Allah'ın deliliyle dolu. Sen diyorsun ki Allah'ın varlığını ispatla. Allah'ın varlığının delili yok diyorsun. Bu bir inançtır diyor hatta devamında bakın.
Efendim onunla bizim... Yani benim babamı ispatlarım ama
Allah'ın varlığını ispatlayamayız.
Tabiri ispatlayamayız.
İnanç meselesi işte bu. Ama bilim adamları bunu ispatlar.
İspatlayamayız diyor. O yanlış bir anlatım. Biz burada gece gündüz hocamızın 300 tane eseri var. Evet. 300'den fazla. 800 tane internet sitesi var. Hepsinde Allah'ın varlığının binlerce delilini görüyoruz.
Evet.
Zaten nereye baksak Allah'ın varlığının delilidir. Böyle bir şey sanki çok... Yani Müslüman'a yakışacak
bir cümle. Bir şey tesadüfen yani. Değilse değil mi? Mutlaka onun bir yaratacağı bir sanat eseri. Sanatçıyı tanıtır. Yani sen o sanatçıyı görmesen yine onun bir sanatçı tarafından yapıldığını bulabilirsin. Bir müzeye gittiğinde sana aa ne güzel tesadüfen burada tablolar oluşmuş, heykeller oluşmuş mu dersin? Yoksa aa burada buraya bir sanatçılar buraya eserlerini getirmiş koymuş mu dersin? Kainatın neresine baksak değil mi? En ufak atomundan en galaksilere kadar değil mi? Canlılıktan bitki toplumuna kadar. Her yerde neyi görüyoruz biz? Muhteşem bir sanat görüyoruz. Hiçbirinin tesadüfen olamayacağını görüyoruz. Evet. Değil mi? Muhteşem bir yaratılış görüyoruz. Bunun sonucunda ne diyoruz? Ha, bunu yaratan yüce varlık bizim Rabbimiz Allah'tır diyoruz. Yüce Rabbimiz de zaten Kur'an'da birçok ayetinde, değil mi? Her şeyi ben yarattım diyor. Ve 1400 önce söylediği bütün bu delil, değil mi? 1400 önce Yüce Rabbimizin indirdiği kitabında ne diyor Yüce Rabbimiz? Ben diyor bu delillerin hepsini de görebiliyoruz yani. Kur'an mucizeleri dediğimiz, değil mi? Kur'an mucizelerinde mesela 7 kat gök var diyor Allah.
Evet.
Gerçekten buluyoruz. Bilim bugün bunu buluyor. Evren yoktan yaratıldı diyor Yüce Rabbimiz. Değil mi? Bugün 1989 senesinde kesin kanıtıyla bulundu.
Genişlediği
mesela 1929 yılında Edwin Hubble'ın, değil mi, tarafından bulundu. Yani biz diyor döl yataklarında dilediği gibi suret veren odur diyor Yüce Rabbimiz kulum şeytan Allah'ın ayette. Gerçekten de 1950 senesinde, değil mi, Francis Crick and Watson bunları DNA'nın, değil mi, bizim gözümüzün renginden, kaşımızın şekline, boyumuzun uzunluğundan, evet, değil mi, her şeyimize kadar her şeyin DNA'da olduğunu buldu, değil mi, elektron mikroskobunun keşfiyle birlikte. Hı hı. Bütün bu deliller neyi gösteriyor bize? Kitabı Yüce Rabbimiz tarafından indirildiğini gösteriyor. Her şeyi, en doğru bilgi Kur'an'da. Neden? Çünkü Yüce Rabbimizin kitabı o. Onun göndermiş olduğu, değil mi? Bizim doğru yolu, evet, bulmamız için göndermiş olduğu ve bilime de her şeye bakarken bunu rehber edinerek bakmamız gerektiğini bize gösteriyor. Evet. Ama bu arkadaşımız ne diyor? Tamamen yalan yanlış bilgilerle insanları yanlış yönlendiriyor. Zaten... Ve bunu göremiyor. Yani bu da çok ilginç. Yani bunu Kur'an'da, o da Kur'an okuyor ama bunu görememesi de ayrı bir mucize.
Aslan ne der normalde? Bilim Allah'ın varlığını tüm delilleriyle ortaya koyuyor der, değil mi? Bakın şimdi buradaki kişi yine ne diyor?
Ne yapmanız biliyor musunuz? Dünyanın ve evrenin yaratılışı hakkında uzun uzun derin derin düşünmeliyiz. Kur'an bizden bunu istiyor.
Kur'an bizden, evet, bunu tamam istiyorsa o zaman Allah'ın varlığının delilleri olmuş oluyor. Yani tabii bir öyle
çok
bir böyle.
Çok çelişiyor açıklamalar.
Tabii canım, çok çelişkili. Ya yani bu tarz konuşmaların niye olduğu malum, yani anlaşılıyor niye.
Oradaki olur soruyu geçiştirmek amaçlı o cevabı verdiği anlaşılıyor.
Evet.
Burada. Bakın, biraz önceki, evet, soruyu geçiştirme amaçlı o cevabı verdiği anlaşılıyor net olarak. İnşallah.
Şimdi çok acayip bir şey var yani, bakın. Dikkatli izleyelim.
Yaratılış o kadar mükemmel, o kadar olağanüstü bir şey ki siz onu duydunuz mu bilmiyorum. Bundan 14 milyar yıl öncesine götürdüm konuklarınızı.
Peki hocam, Allah'ın varlığını bilim adamları kanıtlar dediniz. Nasıl
kanıtlar demedim?
Anlayamadım.
Kanıtlar
orayı
demedim.
Bakın. Çok enteresan bir şey. Petek Dinçöz soruyor. Bak, peki hocam diyor, bilim adamları Allah'ın varlığını kanıtlar dediniz diyor. Hayır, kanıtlar demedim. Kanıtlar demedim diyor. Hmm. Bir daha bakalım. Bakın, çok değişik bir şey yani.
4 milyar yıl öncesine götürdüm konuklarınızı.
Peki hocam, Allah'ın varlığını bilim adamları kanıtlar dediniz. Nasıl
kanıtlar demedim?
Anlayamadım.
Kanıtlar demedim.
Çok ilginç tabii.
İlginç değil mi? Yani evet, Müslümana yakışır mı böyle bir şey? Bilim adamları Allah'ın varlığını kanıtlar dediniz diyor. Hayır, kanıtlar demedim. Kanıtlar demedim. Tedirgin bir ses tonuyla. Ben öyle bir şey demedim. Yani Müslümana yakışır mı böyle bir cümle? Bilim adamları Allah'ın varlığını, delillerini bize ortaya koyuyor.
Ve söylüyorlar. Kaç kere, evet, daha önce yayınlarımızı okuduk değil mi? Tabii. Laboratuvara girdiğimde Allah'ı görüyorum, Allah'ı buluyorum,
evet,
diyor.
Tabii birçok bir
araştırma yapan bilim adamları.
Doğru.
Bunlardan haberi yok ya. Ya da tabii görmezlikten geldiğini, evet, anlıyoruz. Evet.
Ya bu kadar kendi branşında üst düzey bilim adamları bunu, kanıtlarını görüyor ve bunu söylüyor. Değil mi? Kendi branşında işte. Ama bu kişi diyor ki yok, kanıtlayamaz diyor. Onlar gördüğünü söylüyor. Yani gerçekten birçok şeyden habersiz olduğunu ve oraya ne adına çıktığını da bilmediğimiz, değil mi?
Ya, bir tabii, durum, evet, söz konusu. Sözde Allah'ın izniyle Allah'ın hadi ismi tecelli ediyor. Gün be gün, her geçen gün Allah'a inanan Müslüman insanların sayısı çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Şimdi bunu görünce evrimciler taktik değişikliği yaparak dindar olan kesimi de, yani normalde evrimle din karşı karşıya değil deyip sözde bir sempati uyandırıp onları da yine kendi safına, yani evrim teorisine inanan ve onu kabul etmiş birisi haline getirme çabası bu. Ya bunu mesela o evrim sempozyumundaki insanlara 10 yıl önce sorsak, evrimle din ayrı şey, evrim bilim ayrı şey deyip bilimle evrimi bir tutup dini ayrı bir yere koyarlardı. Fakat şimdi sorduğumuzda yok efendim, Kur'an'da da evrim var, Allah'a inancı evrimi reddetmez gibi daha böyle sapkın, evet, bir strateji uygulamaya çalışıyorlar. Halbuki hiçbir alakası yok. Ve bu oyuna da hiç kimse gelmeyecek.
Evet.
İnşallah. Zaten bilim Allah'ın yarattığı bir olgu ve Allah bilimi zaten bize varlıklarını daha çok sayıda göstersin diye yaratıyor ve gösteriyor.
Evet,
bilimle uğraşan herkes zaten Allah'ın varlığının içerisindeki delillerle muhatap oluyor her seferinde.
Tabii.
Bunu da insanlar gün be gün daha çok kişi anlıyor elhamdülillah.
Evet.
O yüzden evrimciler ne yaparsa yapsın muhakkak inişteler. Ve ne olursa olsun dünyada her zaman için İslam'a inananların sayısı da her zaman için yükselişti. Neden? Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam hayatta.
İnşallah. Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki komşu yatan Allah'a sığınırım. Allah'tan en çok alim olanları içeriye titreyerek korkar diyor. Yani evet. Ne kadar bilgi sahibi olursa, ne kadar bu araştırma Allah göklerin yerin yaratılışı hakkında düşünürler diyor. İşte birçok ayette. Bunları ne kadar araştıran, ne kadar bunları gören insanın Allah korkusu çok daha artıyor. Çünkü Allah biz her yerde Allah'ın gücünü karşısında ne kadar aciz olduğumuzu biliyoruz. Her saniyemizi Allah'a borçlu olduğumuzu görüyoruz.
Evet.
Bunun sonucunda değil mi? Allah'a buluyoruz, Allah'a iman ediyoruz.
Evet, şeytandan Allah'a sığınırım hocam. Ayeti tam okuyalım istersen. Ali İmran suresinin 191. ayeti. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru.
İnşallah.
Yani müminin ibadet olarak sürekli yapması gereken bir şey. Allah'ı zikretmek ve bilimsel düşünce. Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmek.
Evet.
Bakın her durumda ayaktayken, otururken, yan yatarken. Müslüman çünkü sürekli tefekkür ediyor. İmanını pekiştirmek için. İmanını pekiştirmek de bir çabayla oluyor. Yani evet. Zahiren değil mi? Sebep olarak bir çaba gerekiyor onda da. Bu konuda da. O da ne? Tefekkür. Düşünme. Hem imani düşünce hem bilimsel düşünce. Allah'ın emri zaten ayette bu. Müslüman da bunu uyguluyor.
İnşallah.
Bunun sonucunda o bilimsel gerçekleri görüyor değil mi? Anlattığımız İbn Sina'lar, diğer tüm o bilim adamları, Müslüman bilim adamlarına baktığımızda hep ayetin emrini yerine getirdiğini görüyoruz.
İnşallah. Vaka suresinde de Yüce Rabbimiz ayetlerde şöyle bildiriyor. Sizleri biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz diyor. Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir. Yerinize benzerlerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilmeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda. Andolsun ilk inşayı, yaratmayı bildiniz ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi? Değil mi? İlk inşayı görüyoruz. Allah her şeyi yoktan yaratıyor. Yani hiçlikten bir sıfır acım, sonsuz yoğunlukta bir nokta dedikleri, onu da anlatmak için söylüyorlar. Yani sıfır olan bir şey, bir patlama oluyor. O patlamanın ardından değil mi? 300 milyar galaksi, her birinde 300 milyar yıldız ve biz de bu noktanın içindeyiz. Allah kainatı yaratıyor. İlk inşayı burada görüyoruz. Değil mi? Spermle yumurta hücresinin birleşiminden, tek damla su damlası halinden nasıl bu hale geldiğimizi de görüyoruz.
Evet.
Değil mi? Yani aynı birbirinin aynı oluyor hücreler bölünüyor. Değil mi? Kalp oluyor, birisi böbrek oluyor, birisi diş oluyor, birisi göz oluyor. Hepsi karaciğer oluyor. Ve bu hale ilk inşayı gördünüz diyor. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz diyor. Yani bu arkadaş da mesela Kur'an okuyor. Tasdik etmeyecek mi? Edecek. Hayır diyor. Allah'ın yaratmasında bilimsel bir delil bulamıyorum. Yani bilimsel demedim diyor. Bilimsel her türlü Allah yarattığı için bütün delillerini de ortaya koyuyor ve senin bunu kabul etmeni gerekiyor. Sadece yapman gereken iman etmen.
Evet.
İnşallah.
Evet, inşallah.
Var mı başka bir de?
Kıyamet suresinin 4. ayetini de okuyalım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirendiririz. Maşallah parmak ucuna kadar. Yani her şeyi orada dediğin gibi embriyo halinde Allah'ın yaratmasına şahit oluyoruz biz. Bu da yine bir Kur'an mucizesi aynı zamanda. Kur'an'ın indirildiği dönemde bundan 1400 yıl önce bilinmeyen bir gerçek. Tüm insanların parmak izinin farklı olması. Bakın tek yumurta izlerinin bile her şeyleri aynı, parmak izleri farklı. Allah dikkat çekiyor ayette ve bir Kur'an mucizesi olarak yıllar sonra Kur'an'ı indirdikten yıllar sonra bilim adamları bunu ispatlıyorlar, buluyorlar daha doğrusu.
Parmak izinin bir geni de mesela tespit edilebilmiş bir şey değil şu ana kadar. Bir şekilde varyasyon oluyor diyorlar ve her insanda farklı bu ve bunun hani bir varyasyon genini bulsa onun belli bir sınırı olması gerekir diye düşünülüyor. Fakat sınırsız yani sonsuz döngü diyorlar. İlk insandan günümüzdeki insana kadar her insanın parmak izi farklı. Ve bunun geni yok. Yani mesela bir gende mutasyon olduğunda parmak izi tamamen ortadan kalkıyor. Bir tane öyle bir gen bulmuşlar. Ama oradaki şekilleri, kıvrımları, tümsekleri yapan o proteinleri şifreleyen genler bulunabilmiş, tespit edilebilmiş değil. O da tam Kur'an işaret ettiği çok büyük bir mucize inşallah. Yani belli olmayan bir şekilde Ama çok önemli bir nokta insanın parmak izinin olması. Evet. Onun kimliğini belli eden, değil mi? Çok şahsiyetini belli eden bir birey olduğunu, farklı olduğunu belli eden ama kimlik veren bir konu. Evet. Allah ona dikkat çekiyor. Ve bugün geldiğimiz nokta genetik bilimi halen hangi genlerle bu varyasyonun olduğunu bulamıyor.
Evet.
Maşallah.
Şey alabilirsek hocam.
Hocam bir video daha kaldı. Tamam. Onu da gösterelim istersen, ondan sonra devam edelim. Şimdi bu kişinin ruhla ilgili tanımına bakalım şimdi. Ruhu nasıl bir tanım yapıyor?
Hala evrimleşen ve hala insanlaşmaya çalışan bir toplumuz. Bizim amacımız insanlaşmaya ulaşmaktır. Nasıl ulaşırız?
Bakın çok son derece, yani bilime de ters, zaten hani Kur'an'a da ters bir anlatım bu. Hala insanlaşmaya çalışan diyor. Yani Allah ayette insanı en güzel bir biçimde, en güzel surette yarattım buyuruyor.
Evet.
En güzelin daha ilerisi olmaz ki. Ve kusursuzca var edendir buyuruyor Allah ayette. Bakın halen daha insanlaşmaya çalışan, yani halen daha yarı hayvanız diyor. Evet. Şimdi bu ne bilimden böyle bir sonuç çıkıyor, ne de Kur'an'da böyle bir ayet yok zaten. Kur'an'da Allah, bir daha söylüyorum ayetleri, kusursuzca var edendir buyuruyor Allah ayette. Şekil ve suret verendir buyuruyor. Ve insanı en güzel surette yarattım buyuruyor. Yani burada bir ilerleme, daha da halen daha insanlaşmaya, daha en güzele gidiyorsunuz demiyor Allah. Yarattım ve en güzele doğru gidiyorsunuz demiyor. En güzel surette yarattım buyuruyor. Bitiyor. Kusursuzca yarattım diyor. Bitiyor.
Bakın, örnek edinmeksizin yaratandır.
Evet, inşallah. Şimdi ruhun tanımını yapıyor burada, bakın.
Bir de bir şey, bak burada söyleyeyim. Çok yani ne kadar kötü telkin verdiğini insanlara göstermek açısından. Orada bak altyazıda ne yazıyor. Allah herkesin iman etmesini istemiyor diyor.
Evet, öyle bir cümlesi
ne kadar, evet, var. Telkin, yani bu kelimeler çok dikkat etmesin Müslümanın. Bir kere Müslüman, evet, Allah'tan son derece ciddi bir şekilde korkan, değil mi? Kalbi Allah'ın korkusuyla ürperti duyan ama Allah'ı çok da seven, işte korku ile umut arasında iman eder Allah'a mümin. Ve her sözünü de Allah'a karşı söylerken muhakkak insanların, oradaki bütün Müslümanların faydasını olacak. İnsanları, evet, Allah'ın imana davet eden en güzel ve hikmetli sözleri söylemeyi hedef alması lazım. Allah çünkü emrediyor, yani onlara sözün en güzelini söylemelerini söyle diyor. Evet. Ya elçiye.
İnşallah. Tam tersi Allah, evet, sizin azabınızla ne yapsın buyuruyor.
Evet.
Yani Allah'ın, öyle bir durum yok yani.
Allah'ın sevgisini kaybetmekten korktuğu için kullandığı cümlelere dikkat ediyor. Evet. Orada, evet, milimine kadar şey, yani böyle ince ince inşallah harf harf dikkat etmesi gerekiyor.
Bu da zaten bu kişinin anlatımlarından sonra, hani bir kişinin, herhangi bir Müslümanın imanında derinleşmesi gibi bir şey söz konusu değil.
Evet.
Sadece eğer bilgisi yoksa şüpheye düşürecek anlatımlar yapıyor. Biz de şimdi o anlatımları cevaplamak durumunda oluyoruz. Şimdi bakın ruhla ilgili tanımı iyi dinleyelim.
İnsanlaşmaya Allah'ın ruhu bizim içimize üflenmiş. O ruh nedir biliyor musunuz? Bir tanesi bilinç, bir tanesi akıl, diğeri merhamet.
Ruhla ilgili böyle bir şey yok. Tanım yok Kur'an'da. Ruhla ilgili az bir bilgi verdim size diyor, evet, Allah. Bilinç, merhamet diye böyle bir ayet yok. Bilinç denilen ruh bilinçtir demek materyalist bir iddiadır. Bakın aynı tanımı Ülke TV'deki Kur'an'da evrim vardır diyen kişi de aynı şeyi söylüyor. Bakın.
Ruha bilinç diyebilir miyiz hocam? Topluca hani bu...
Ruha bilinç diyebilir miyiz hocam? Bakın bir daha alıyorum.
Ruha bilinç diyebilir miyiz hocam? Topluca hani bu duymayı, görmeyi, işte kalbi, vicdanı vesaireyi bir araya toplayarak buna bir bilinç diyebilir miyiz? Nefsi bir...
Devam ediyor. Yani diyemeyiz öyle bir şey. Çünkü Allah öyle bir bilgi vermemiş bize. Ruha materyalistler bilinç diyor. Ruh yoktur diyorlar. Haşa. Sizin bahsettiğiniz bilinçtir diyor. Bakın bu kişi de, diğer kişi de ruh bilinçtir diyor. Biz Müslümanlar olarak böyle bir inanç taşımıyoruz. Kur'an'a göre böyle bir şey yok. Bakın şimdi en son videoyu gösteriyorum. Bu videoda zaten olay tamamen çığırından çıkıyor yani artık. Olay tamamen kopuyor. Zaten program boyunca bilimle ilgili herhangi bir şey,
evet,
anlatılmıyor. Bakın şimdi burada ne var?
Birinde türlerin dönüşümü, türler birbirine dönüşüyor mu?
Türlerin dönüşümü diyor, türler birbirine dönüşüyor mu? Bu evrim yani, teorisinin en temel şeyidir, türlerin birbirine dönüşmesi. Bir, sıfırdan canlı üretilmesi doğada, böyle bir mekanizma yok. İki, türlerin birbirine dönüşmesi, böyle bir mekanizma yok.
Evet.
Şimdi bakalım nasıl dönüşüyor?
Biyolojiyi bir kere bırakalım zamanımızı.
Bakın biyoloji, miyoloji bir kenara bırakalım. Zamanımız kalmadı diyor. Sanki biyolojiden zaten bahsetti program boyunca. Yani hiçbir bilimsel bir bilgi anlatılmadı. Program boyunca pagan dininin öğretileriyle anlatımlar yapılmaya çalışıldı. Bakın şimdiki anlatıma bak.
Allah'ın ol komutu var. Allah ol dediği bir şey olur. Bakın Araf suresinin 166. ayetini okuyacağım size son olarak. Ne zaman ki yasaklandıkları şeylerden ötürü öfkelenip başka aşırılıklar yapmaya başladılar. Onlara şöyle dedik. Aşağılık maskara maymunlar olun. Onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Demek ki insan maymuna dönüşebiliyorsa maymundan da insana dönüşebilir.
Kendi kendiliğinden değil ama yaratıcının gücüyle dönüşebiliyor.
Hiç kuşkusuz. Her şey yaratıcının gücü. Bakın evrim içleri...
Evet. Gizli bir telkin veriyor orada
ama. Telkin ama yani çok acayip bir şey. Zaten sen Allah'ın ol emrine inanıyorsan Allah sıfırdan yarattım diyor zaten. Çamur
yoktan,
biçiminde.
Yoktan var.
Üfledim.
Yoktan var ettiğini buyuruyor. Çamur biçiminde oluşturduğunu. Ondan sonra ol dememle oldu diyor. Tabii. Sen şimdi ruhundan zaten üflüyor. Hiçbir şeyi açıklayamıyorsun. Türlerin birbirine dönüşümünü de biyolojiyi miyolojiyi bir kenara bırakalım diyorsun. Allah insanı maymuna çevirebiliyor mu? Ol dedim, oluyor mu? Evet oluyor. Tamam maymun da insana dönmüştür o zaman diyorsun. Yani ne bilimsel bir tarafı var, ne Kur'an'ın doğru bir yorumu var burada. Tamamen saçma sapan bir iddia. Allah ol diyor ve bir türü bir türe dönüştürmüyor Allah. Her türü ayrı ayrı yaratıyor. Yoktan yaratıyor.
Kur'an'ın doğru yorumu var ki yani Kur'an'ın bir onunla ilgili bir şeyi yok yani.
Evet.
Bir yani delili yok yani. Ayet yok. Olmayan bir şeyi sanki yok.
Şimdi bu açıklamaların hepsinde de şunu görüyoruz biz. Evrimcilerin yani evrime artık ayakta tutmaya çalışan insanların 1800'lü yıllarda kaldıklarını görüyoruz. Değil mi? Burada biyolojiyi zaten kenara bıraktığını kendisi ifade etti beyefendi. Hücrenin kompleksini kenara bırakıyor. Hiç almadı yanına. DNA'nın DNA'yı kenara bırakıyor. Hücrenin kompleksini kenara bırakıyor. Ribozomları kenara bırakıyor. Çekirdeği hepsini kenara bırakıyor.
Tabii.
Bir ikiye alabilirsek hocam. 1800'lerdeki işte evrimcilerin düşünce yapıları buydu zaten. Onlar en azından hani bilim o düzeyde değildi o dönemde. Mecburen öyle gördükleri için öyle bir aktarım yapıyorlardı. Şu an ama bilimin düzeyini anlatıyoruz işte. Hala 1800'leri anlatmanın, 1800'lerde kalmanın bir anlamı yok. İnsana bir ilerleme kaydetmez bu. Gerileme sağlar.
O dönemki delilleri niye şu andaki delillermiş gibi yansıtıyorsun? Şu andaki deliller tamamen değişti. Değil mi? 1800'deki delilleri şu an günümüzün delilini ortaya koyuyorsun.
Evet. Yani orada delil dediğimiz delil yok. Tabii. Hücrenin basit bir yapısını görüyorlar. Hücre basit diyor. İşte su dolu bir baloncuk, jöle dolu bir baloncuk tabii, diyor. Ve kendi kendine bu çamurlu suda oluşur diyor.
Tabii.
Şu an baktığımızda bakın elektron mikroskoplarıyla beraber incelediğimizde İşte burada pneumatist hücre var, beta hücresi var sağda, içinde çekirdek var, orada genetik bilgi var, milyarlarca harf var, mitokondri var, elektrik santralleri, kapılar, kapılarda görevli proteinler.
Tabii.
O kapı öyle bir kapı ki geliyor, beklemediği bir cisim almıyor içeri.
Tabii.
Yabancı bir maddeyi almıyor içeri. Bekliyorsa eğer bir eksik listesi verilmişse o kapıdaki görevliye, o zaman açıyor kapıyı.
Evet.
Bir akıl, bir şuur görüyoruz bakın orada.
Tabii.
Nitekim şehre benzetebiliriz bu açıdan. Mesela New York'un uydu fotoğrafı, baktığımızda Londra'nın uydu fotoğrafı. Bakın şimdi hücreye bakalım. Aynı, yani çok daha kompleks, maşallah çok daha kompleks. Yine aynı şekilde yollar var. Protein mesela üretiliyor, daha sonra Golgi algısına bir yolla gidiyor, bir yolda gidiyor. Endoplazmik retikulum içinde seyahat ediyor vesaire. Bunların hepsinin yan yana olduğunu görüyoruz. Birbirlerine yakın yerlerde özel olarak yerleştirilmiş olduklarını görüyoruz. Nitekim bu kompleksi karşısında bakın bilim adamları ne diyor? Şimdi onlara söylediklerini okuyalım. Michael Denton profesör şöyle söylüyor. Moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çapı 20 kilometre olan Londra ve New York gibi büyük bir şehrin büyüklüğüne ulaşana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karşınıza üstün bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca kapı görülür. Bakın bir tane iki tane değil, milyonlarca kapı var. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkanınız olsa kendimizi dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşüren bir kompleksin içinde buluruz.
insan zekasının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır diyor adam. Evet. Çok net böyle güzel bir açıklama maşallah. Fred Hoyle'un da bir buna dayanarak bir açıklaması var bakın. Onu aktaralım.
Evrimci vardı değil mi?
Evet. Evrimci. Fred Hoyle özellikle evrimci. Tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle bir hurda yanına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark yoktur. Boeing 747'nin rüzgarlarla parçasının birleşmesi oluşması imkansızdır.
Evet.
Hücrenin de, hücrenin içindeki yapıların da, orada proteinin de, aminoasitin de oluşması imkansızdır, sıfırdır.
Evet, evet. Bak hemen o hücrelerin, hücreyle ilgili bir detayı paylaşalım. Bu programın başında kediyle insan %85 benzer, o halde onun atası olamaz mı gibi bir terkinde bulunmaya çalıştı ya, onu hemen yok edelim. Bakın, burada mide dokusunu görüyorsunuz. Sol üstte mide organımız var. O renkli görünen kısım da ortadaki midenin dokusunun kesiti. Yani yandan kesmişler. Orada katman katman farklı hücreler var. Az önce Erdem Hocam'ın söylediği o her biri farklı uzmanlık alanına sahip çok kompleks canlı gibi görünen bu hücreler. Şimdi ortadaki mavi renkte olan parietal hücreler. Bakın o hücrelerin özelliğini söyleyeceğim. Parietal hücreler. Hidroklorik asit gibi diğerlerini hiç şu an söylemiyorum. Çok çok aktif olan en etkili olan asiti salgılamakta görevliler midedeki sindirimde. Bunun şakası yok. Asit normalde insanın her dokusunu muhakkak eritir, yok eder. Tabii. Tek bir doku var buna dayanıklı olan, o da mide.
Evet.
Şimdi bakın bu onu salgılıyor. Nasıl salgıladığına bakalım. Bu hücre. Şimdi bu hücreyi meydana getiren genler. Ve genlerde şöyle bir mekanizma var. Bakın şimdi sol üstte 3 tane tampon var. Bu tamponlar buradaki hidroklorik asitin sentezlenme işlemini başlatıcı düğmeler. Şimdi bu düğmeler açılıyor. Ne zaman? İçeriye besin girdiği zaman. İçeriye besin girdikten bir müddet sonra artık reaksiyon zinciri başlıyor. Nerede başlıyor? Bir tane hücrede başlıyor. Ya bir tane hücre bu. Dediğim gibi New York kenti kadar ve daha kompleks düzen içerisinde olan. Dışarıdan karbon giriyor. Bakın içeriden potasyum dışarı çıkıyor. Ve bu işlemin sonucunda karbonik asit oluşup dışarı alınıyor. Hidrojen neticede bir tane hidrojen iyonu ayrıştırılarak hücrenin içerisinde kümeleniyor. Şimdi bu önemli, buradaki en önemli konu. Hidrojen ayrıştırılarak hücrenin içerisinde kümeleniyor. Belli bir müddet sonra hidroklorik asitin hidrosunu aldık. Şu an hidromuz var elimizde, hücrenin içerisinde duruyor. Şimdi karbonik asitin dışarı çıkmasından sonra klor içeri giriyor. Yalnız şimdi çok çok önemli bir ayrıntı. Hidrojenle klor hücrenin içerisinde kesinlikle birleşmiyorlar. Birleşmiyorlar. Neden? Çünkü eğer birleşirlerse hücrenin içerisini hemen yok eder. Eritirler, hemen yok ederler. Ya öyle hafif benzerliklerle, hafif böyle genetik uyum, yani evet, hani harflerin birbirine benzemesi ve adediyle canlılık süre gelmiyor. Tabii. Sindirim olmuyor öyle. Hidroklorik asit çok tehlikeli bir asit. Her yeri eritir. Midenin, şimdi bakın tekrar videoya dönelim. Hidroklorik asitin sentezleneceği hücrenin dış kısmı, yani şurada mukoza tabakası var. Ve bu tabaka hidroklorik asite karşı dirençli tabaka. Ve hücre bunu, yani nereden bilebilir? Sırayla yapılan bu işlemde hidrojen ilk önce dışarı çıkıyor. Sonra ortam uygun olduktan sonra, klorla birleşeceği ortam uygun olduktan sonra klor dışarı çıkartılıyor. Ve dışarıda bakın birleşiyor.
Maşallah.
Ve hidroklorik asit oluyor.
Maşallah.
Ya şu bile tek başına, evet, tek başına ne benzerlikle açıklanabilir, ne tesadüfle açıklanabilir, ne evrimsel olduğu iddia edilen herhangi bir şeyle açıklanabilir. Burada son derece çok üstün bir aklın çünkü izi görülüyor. Evet. Hidrojeni sırayla alıyor. Sırayla. Sonra klor içeri giriyor. Burada birçok enzim aktif olarak hidrojenle kloru, yani yan yana kümeler halini biriktirip birleştirmemek için müthiş bir çaba sarf ediyorlar. Sonra ilk önce hidrojen ve hidrojen dışarı çıktığında o da kaçıp sağa sola gitmiyor. Ortam ona hazır. Onu tutucular orada bekliyor. Klor dışarı çıktığında onu tutucular ve reaksiyonu katalizleyecek enzimler hazır. Yani her şey baştan sona düşünülmüş tek tek ayrıntılara sahip vaziyette. Sonra klorla hidrojen birleşiyor ve hidroklorik asit oluşuyor.
Birleştiriliyor.
Birleştiriliyor.
Özel olarak
evet.
Tutucularla.
Şimdi bu kedide mi, kediden mi geldi bize, ne alakası var? Bu eğer...
Isırgan otu diyor.
Veya ısırgan otundan mı geldi? Böyle bir şey eğer tam ve eksiksiz o haliyle varsa yaşamaya devam ediyor insan. Midede hidroklorik asit olmadan insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz.
Burada yani hata olduğu an ölür insan.
Hata olduğu anda çok büyük acılar içerisinde midesi kendini eritip büyük bir şekilde yani ölür hemen.
Tabii ki.
DNA'da bilgi var bakın. Evet. Bunu evrimciler hiç... Bu bilgiyi kim yazmış? Bu bilgi kime ait? Bunu hiç gündeme getirmiyorlar. Bu bilgi sıfırdan nasıl oluşmuş hiç gündeme getirmiyorlar. Tabii. Tüm konuları artık bitmiş durumda oldukları için işte şu canlının burası ile şurası benziyor. Kemiğinin ucuyla kaburgasının ucu birbirine biraz andırıyor. İşte evrimsel delillerimiz bunlar. Bunlar delil değil. Bakın Darwin'in zamanında Darwin'in olması gerektiğini söylediği deliller bunlar değil. Olması gereken delil her zaman söylüyoruz. Sıfırdan bu bilgileri kim yazdı bu DNA'ya, kim yarattı? Bize bunu açıklayacaksınız. Ve bir tür başka bir türe nasıl dönüşüyor? Mesela tür içerisinde çeşitlenme, varyasyon denen bir mekanizmadır ve tüm her şeyi bu mekanizmanın içerisinde kayıtlıdır. Mesela bir tür içerisindeki iki farklı cinsin çiftleşmesiyle yeni bir cins ortaya çıkar. Mesela insanda zenci birisiyle beyaz tenli birisinin çocuklarına baktığın zaman melez olur. Genelde böyledir. Şimdi bu varyasyon mekanizmasıyla oluyor. Crossing over denen bir mekanizma var DNA içerisinde. Ve tüm bu sistem DNA içerisinde kayıtlı her aşaması. Tek bir aşamasında bile doğadan bir mutasyonla ilgili bir müdahale yok. Her şey kayıtlı, bütün bilgiler kayıtlı. Ve gen havuzu denen ve gen eşiği denen iki kavram var. Bu tür kendi dışına çıkamıyor. Kendi dışına atlayabileceği evet. bir mekanizma yok.
Şimdi burada önemli konu, mesela bilgi var diyoruz ama tamam bu bilgi yazıldı oraya. Kitapta duruyor bilgi şu anda. Bunun bütün materyallerinin ortada olması lazım ve bunu uygulayacak kişilerin de orada olması gerekiyor ki bu kitaptaki bilgiyi değil mi faaliyete geçirelim ve bir şey oluşturuyor dediğin gibi Londra'dan da şeyden de çok daha kompleks bir yapı. Ya bu zaten ama bilginin kitapta durması bir şey değiştirmiyor ki yani. Onu yaratan değil mi o hareketleri mesela orada diyorsun şeyi bekliyor onu bekliyor birbirini alıyor birleştiriyor o maddeler var. Değil mi? Kapalı bir ortam var. Bunların hepsi zaten muhteşem bir yani yaratış olduğunu çok açık bir delili yani.
Evet. Evet. Şimdi burada evrimcilerin söylediği tabii genetik bilgiyi değiştirdiklerini iddia ettikleri şey gerçekten değiştiriyor ama bozarak değiştirdiğini söyledik. Mutasyonlar. Şimdi mutasyonlarla ilgili bilim adamları deney yaptılar. 1900'lü yılların ortalarında çok uzun süre 60 yıla yakın deney yaptılar. Meyve sineklerini sürekli olarak mutasyona maruz bıraktılar. Burada beklediler ki meyve sineği gelişecek, farklı bir tür olacak. Daha farklı bir canlıya dönüşecek. Ne bileyim ciğeri gelişecek, kaybı gelişecek. En azından bir protein enzimin oluşmasını beklediler. Ama şimdi araştırma sonuçlarını okuyalım bakın. Gordon Taylor, evrimci genetikçi bu kişi de. Evrimci ancak şunları ifade ediyor bakın. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller. Bakın çok net bir ifadedir. Bilim adamı Gordon Taylor araştırmaları katıldıktan sonra bu yorumu yapıyor.
Evet.
Şimdi o biraz önce söylediğimiz şey mevcut genetik bilgideki harflerin karışması, mutasyon dediğim şey. Bakın ne oluyor? Meyve sineğinin normal hali şu haldeyken mutasyona maruz kaldıktan sonra yine meyve sineğinin bacakları, meyve sineğinin bacaklarını görüyoruz, kafasından çıkıyor. Evet. Bu bacak çıktığı yerlerdeki organlara zarar verdiği gibi kullanılamıyor. Kullanılamadığı gibi vücudundaki başka sistemleri etkilerek hayvanın ömrünü kısaltıyor, öldürüyor hayvanı.
Evet.
Şimdi onu da Michael Pittman söylüyor. Bakın hayvanların öldüklerini, canlıların öldüklerini söylüyor. Onu da aktaralım. Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyona maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin oluşturdukları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat, ya da kısır oldular. Bakın ihtimaller bu. Ölüm, sakatlık, kısırlık.
Evet. Tek bir
hangisinde tür devam edebiliyor?
Hiçbirinde.
Hiçbirinde devam edemiyordur. Evet. Yani kısır kaldığında da devam edemiyor, sakatlıkta da edemiyor, ölümde de edemiyor zaten. Evet.
Ama evrimciler mutasyonları milyonlarca senede bu sistemleri geliştirdiğini iddia ediyorlar. Biz normal yaşamı sürdürebilen bir meyve sineğine mutasyona uğratıyoruz. Zaten meyve sineği şişe içerisinde hayatını sürdürüp hemen ölüyor. Ama evrimciler milyonlarca senede bu gelişim oldu diyorlar. Süremiz var yeterince. Süren var da mekanizman yok.
Tabii. Canlı yok orada. Sinek ölmüş.
Evet. Yani canlının tüm sistemleriyle bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Bilimsel sonuç budur. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimizi kandırmaya çalışanlara kanmasınlar.
Tabii.
Kur'an'da evrim yoktur, bilimde de yoktur zaten.
Evet.
Bakın Allah ayetinde bildiriyor Müslüman kardeşlerimizi, hepimizi Allah uyarıyor. Ayetinde şeytan Allah'a sarıp, hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresi 36. ayet. Dolayısıyla biz öyle birilerinin söylemesiyle evrimi kabul etmeyiz. Kur'an'da geçmemesine rağmen evrimi kabul etmeyiz. Bilimde geçmemesine rağmen evrimi kabul etmeyiz. Hı hı. Bilmediğimiz şeyin ardına düşmeyiz Müslümanlar olarak. Çünkü Allah hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme diyor.
Evet.
Kulak, göz ve kalp bunlardan sorumludur buyuruyor.
İnşallah. Evet, inşallah. Zaten Müslüman kendi vicdanıyla ya hiçbir delil, böyle bilimsel gerçekler mesela ortada yokken de zaten hemen Allah'ın varlığını kabul eder.
Evet.
Çünkü bakar ki yani her şeyde zaten bir düzen var çevresinde. Her insan doğuyor. Her canlı da doğuyor ve bir eceli var, ölüyor. Dünyadaki her şey bir doyumsuzluk üstüne. Yani hiçbir nimette insan bir doyuma ulaşamıyor. Kısıtlı, kısmi yaratılmış vaziyette dünya. Eksik yani. İnsan tatmin olamıyor. Zaten detaylı düşündüğünde dünyadaki bu varlıkların zaten onu her zaman için böyle tatmin eden ve amaç, yani esas amaç olmadığı çok belli. Bir ecelin de olduğu, bir amaca doğru aktığın da belli. O zaman ben niye varım ve bu ecelin sonunda nereye gideceğim sorusunu sorar. Allah'ın varlığını zaten yani bütün kainata baktığındaki düzenden hemen anlar inşallah.
İnşallah.
Bu Kur'an'daki inşallah iman hakikatleri ve Kur'an mucizeleri bize hep Allah'ın varlığını gösteriyor. Bir kısım evrimciler de sözde Kur'an'dan evrimsi sözler çıkartmaya çalışıyorlar. Onların bu kendi yanlış mantıkları. Hocamızın sitesinde bu konuya çok detaylı cevap bulabilir kardeşlerimiz. Kur'an'da evrim diye. Bunu nasıl bulacaklarını bakın göstereyim. Google'da aratsınlar Kur'an'da evrim diye. Yani sitenin ismini çok kısa bir şekilde bulabilirler. Kur'an'da evrim diye arattıktan sonra ilk çıkan seçeneği tercih tıklasınlar. Burada karşılarına hocamızın inşallah sitesinde Kur'an'da evrim yoktur başlıklı yazıda birçok evrimcinin iddiasının tek tek cevaplandığını, Arapça tek tek kelime kelime tercümelerinin nasıl olduğunu ve Allah'ın izniyle Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluğu, evrimin hiçbir şekilde Kur'an'da yer almadığını tüm ayrıntısıyla görebilir. Hem bilimsel hem İslami kaynaklar, yani hepsi, yani birçok çeşitli kaynaktan olmadığını tek tek görebilirler kardeşlerimiz. Tek bir kuşku bile zihinlerine kalmasın. Herkese girmelerini tavsiye ederim inşallah.
Zaten bütün bu ederiz. Yaratış delilleri değil mi? Bize neyi gösteriyor? Ya biz neyi buluyoruz sonunda? Allah'ın yaratışının her şeyin üstünde olduğunu, her şeyi her an Allah'ın yarattığını ve Kur'an'da söylediği, bildirdiği bütün ayetlerle de görüyoruz değil mi? 1400 evet. önce söylenen gerçekler bugün bilim dünyası tarafından ortaya çıkıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bizim imanımızın tam olmasını tamamlıyor Allah. Allah üzerimizdeki nimetini tamamlıyor. Mesela bu ne demek? Cennetle cehennemle ilgili ayetler de doğru. Oradaki değil mi? Konuşmalar da doğru. Cennette neler olacağı değil mi? Çünkü doğrular bize neyi gösteriyor? Diğer doğruların, diğer şeylerin de doğru olduğunu gösteriyor. Yedi kat gök diyor Yüce Rabbimiz. Var mı? Var. Evreni yoktan yarattım diyor. Var mı ayette? Var değil mi? Yani döl yataklarında size dilediği gibi suret veren odur diyor. Parmak izlerinden bahsediyor değil mi? Sizi parmak
üç karanlık içinde olduğunu söylüyor.
Birçok ayet, birçok delil, 300'e yakın mucize var. Demiri indirdik diyor. Mesela onun dışarıdan geldiği. Değil mi? Kainattaki diğer gezegenlerden, novalardan geldi, süpernovalardan geldiği ortaya koyuyor. Bunlar neyi gösteriyor bize? Ahiretin de kesin bir gerçek olduğunu gösteriyor.
İnşallah.
Ve cennetin, cehennemin, değil mi? Allah'ın oradaki olan bütün olaylar, konuşmaların hepsinin birebir gerçek olduğunu bize gösteriyor. Bu da bizim ahirete iman etmemizin, değil mi? En önemli bir delil olarak karşımıza çıkıyor inşallah.
Fosil gösterelim hocam. Biraz önce mutasyonlarla genetik bilimiyle evrim teorisinin yıkılışını konuştuk, anlattık izleyenlerimize. Bakın şimdi paleontolojiye baktığımızda, çünkü canlıların nasıl bir tarihten geldiği fosil bilimi paleontolojiyle anlayabiliyoruz. Bakın Asya'da bulunmuş kaplan kafası miyosen dönemine ait 20 milyon yıllık. Şimdi
diş şekli
bir kaplan resmi gösteriyor. Tabii herkesin bildiği bir canlı. Maşallah çok heybetli bir canlı. Gördüğümüz gibi, şimdi daha detay fotoğrafını da izleyenlerimize gösterelim.
İşte delil böyle olur.
Bakın 20 milyon yıldır değişmediğini görüyoruz. Yani aslan gibi canlılar var demek de demek o bir bilimsel delil mi? Geçerli mi? Değil. Geçerli değil. Yani o sadece bir söz. Bilimsel geçerliliği yok ama bunun bilimsel geçerliliği var. Bu kaplan kafatasının, değil mi? Daha önce aslan kafatası da gösterdik. 20 milyon yıldır bize kaplanın değişmediğini gösteriyor. Yani ilk bizim doğa tarihinde karşımıza çıktığı an kaplan zaten kaplan.
Tabii.
Bu zamana kadar da hiç değişmeden gelmiş inşallah. Evet, evet. Süremizin de sonuna geldik hocam. Evet, tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.